Şey çok
Evet.
heyecan verici ya.
Nedir?
Aramalara yazmışsın. Ne yazdın? Gelecek kaygısı mı yazdın?
Tam olarak öyle yazdım. Aslında ilk gelecek yazdım. Spotify aramasına şarkı çıktı. Sadece oradan podcast'i seçtim. İlk çıkan seçenek buydu galiba. Başka da çıkmadı.
Aha öyle mi? Çok iyi.
Evet, gelecek
İyi, güzel.
yazdım. Sadece bu çıktı. Ben dinleyeyim dedim.
ben bunu bilmiyordum ya. İyi, böyleyse o zaman şey yapabilirim. Ne denir ona? Clickbait podcastler yapabilirim böyle.
Yani
Demek ki başlığa koyunca böyle çıkıyormuş. Ben bilmiyordum bu sistemi. Güzel oldu bu.
iyiymiş. Ama şöyle yaptım. İlkinde şarkılar çıktı, orada çıkmadı. Podcast seçeneğini seçtim de çıktı.
Evet, ben de
Evet.
zaten literatür tarayacağım zaman öyle yapıyorum.
Çok iyi.
O yüzden çok enteresan, heyecan verici bir şey. Şimdi benim yaşını öğrenmem gerekiyor. Eğer mesleğin varsa onu öğrenmem gerekiyor. Ama sanırım sen sınava hazırlanan bir öğrencisin.
Sınavı geçen sene bitirdim. Bu sene de gastronomi birinci sınıf öğrencisiyim hali hazırda. Ama çok memnun değilim.
Anladım. Puan geldi, sen de gittin tekrar hazırlığa kalmamak için.
Kesinlikle öyle oldu.
Anladım, evet.
İyi de bir puan yaptım. Yani sadece 2 ay çalışmıştım. 2 ayda 30 bin gibi bir sıralamaya girdim. Ben de puanım havaya gitmesin diye tercih yapmak zorundalığında hissettim.
Anladım. Tekrar sınava hazırlanma gibi bir düşünce yok o zaman. Sadece sınavdan sonra ne olacak düşüncesi var.
Kesinlikle
Aa, iyi iyi. Bir de
öyle bir
şey de var.
düşüncem vardı.
Gastronomi sayısal bölüm değil mi?
Hayır, sözel.
Ne var şimdi? Önceden TM vardı. Bir de sırf sözel mi yani?
Sadece
Bir de
sözel. Eşit ağırlık var,
anladım.
sözel var, sayısal var. Üç
Ha,
grupta.
tamam. Şey, 30 bin galiba iyi.
Yani
Epey iyi.
İyi gibi. Ben 2 ay çalıştım, yaptım. Yani çok iyi mi bilmiyorum.
Nerede okuyorsun peki?
Ben Denizli'de yaşıyorum. Pamukkale Üniversitesi
Ha.
Gastronomi
Denizli benim memleket bak. İyi, tesadüf olmuş.
bölümündeyim. Şimdi nerede yaşıyorsun?
Ben Ankara'dayım.
Ha, çok iyi.
Evet, Ankara'da Ankara Üniversitesi'nde 3. sınıfta felsefe okuyorum. Hangi podcast dinledim bilmiyorum. İkinci
İlk
üniversitem.
çok iyi, çok başarılı. İlki ne
İyi gidiyor.
üzerineydi?
İlki iktisattı Hacettepe'de.
O.
İşte tam işte seninki gibi oldu. Aynı. Zaten ondan sonra böyle bir gelecek şu bu veya. Sonra baktım bunları filozoflar konuşmuş zaten. Milletin derdini. O yüzden daha derli toplu ele alabiliyorum artık bu meseleleri.
Evet, çok iyi.
Sen hangi podcast'i dinledin?
Ben ilk çıkanı dinledim. Galiba ilk bölüm gelecek kaygısı vardı. Tamamını hatırlamıyorum şu an podcast'te. Ama baya uzun bir podcast'ti.
Aa,
İki
hepsi
saat
uzun
bölüm.
ya.
Öyle
Ha, iki
mi?
saate yakın.
Evet. İlk olsa gerek ya. Gelecek kaygısı. Bir tane kadın arkadaş vardı.
Evet, tamam. Tamam, sen ilk bölümü dinlemişsin, evet.
Evet. Büyük ihtimal ilkti.
Ondan sonra ben tek başıma bir tane daha yaptım. Gelecek kaygısı varoluşçulukla alakalı. Keşke o çıksaymış. O daha enteresan oldu.
Öyle mi? Onu galiba geçen günlerde yayınlamışsın.
Evet, dün oldu o da. Hatta bugün eğer seninle konuşmayacak olsaydık şey olacaktı. Ben bir tane daha benzer bir bölüm yapacaktım. Bu sefer de mutluluk üzerine konuşacaktım.
Gene tek başına.
Ve tabii tek başıma, teorik konuları tek başıma inceliyorum. Çünkü muhatabıma çok fazla bir şey kalmıyor.
Evet. Bu konularda biraz nasıl desem, yani bilgin olmayınca hiçbir şey konuşamıyorsun.
Hem öyle hem de değil. Yani sonuçta hepimiz mutluluğu arıyoruz. Dolayısıyla bilme zorunluluğumuz var.
Tabii
Ne
orası.
olduğunu.
Evet, orası da doğru.
Bir de başka podcastler de yapacağım. Şey oluyor böyle, felsefe çok derin, herkesten uzak falan gibi görünüyor. Öyle yanı da var, öyle olmayan yanı da var. İşte o mesele neymiş falan diye bir konuşmayı da düşünüyorum. Şimdi hafiften başlayabilirim. 10 dakika olmuş tabii ki yine. İşte podcastler bu yüzden uzun sürüyor.
Evet.
Bir şey konuştuğun zaman mevzuya dalmak şey oluyor biraz.
Uzayıp gidiyor.
Uzuyor. Çünkü niye biliyor musun? Dil, konuşmanın kendisi zaten dandik bir icat. İnsanı anlatmaya dair. Hiç işe yaramıyor, onu söyleyeyim. Yazı hele. İyi gideri var biraz. Orada kalıyor çünkü bir süre.
Hı hı.
Ama bu dil falan hakikaten insan doğasına içkin şeyleri anlatmada çok yetersiz kalıyor. O yüzden biraz uğraştırıyor insanı bir şeyler konuşurken. Ama böyle olacak diye de milletin çıkıp kısacık şeylerde bir şeyler konuştuklarını sanması gerçekten ayıp herhalde. Bu özlü söz paylaşıp bilgin takılanlardan söz ediyorum.
Aa, onlar kötü, gerçekten kötü.
Evet.
Bir şey yaptığını sanıyorlar.
Bilmiyorum ve, de geç işte.
Yani ve çoğu da kopyala yapıştır oluyor ya. Hani kendi düşünceleri de değil.
Bugün çok güzel bir söz yazdım. Kendim beğendim bak dur. Neydi hatırlayayım bir. Twitter'a yazdım.
Twitter.
Aha buldum şey. Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister. Bir şey bilir göründüğünüzde size dönen hasetli gözler bunun en büyük kanıtıdır diye bir söz yazdım. Bu şeye gönderme. Aristoteles'in sözüne gönderme. Bütün insanlar bilmek ister diye bir sözü var. Özellikle duyu verilerimizi ve gözümüzü kullanmaktan duyduğumuz keyif bunun en büyük kanıtı diyor. Ben de başka bir şeyler söyledim böyle. Çünkü ben bir şey konuştuğum zaman millet hiç sevmiyor beni. Dolayısıyla böyle söyledim ben de. Biraz kuyruk acımı belli ettim.
Eminim bunu da anlamamışlardır.
Ya çok şeker böyle, çok mütevazi değil ama şey de değil. Acayip kibirli de değil, öyle takılan bir tipim gördüğün üzere. Ya şekerli kısmını da iddialıyım ama. Şu an çayımı deviriyorum. Hani bir bekleteceğim o yüzden.
Çok iyi. Ben de çayımı aldım, bitirdim neredeyse.
Ha iyi. Sonraki bardaklar için telefonu cebine atıp odadan çıkabiliyorsun, istediğin her şeyi yapabiliyorsun.
Çok iyi. Ayaklı podcast yapıyoruz. Ve bu benim buraya katılmam çok enteresan değil mi?
Yani evet, bir bakımdan evet. Sen neyi kastediyorsun?
Yani bir anda böyle sabah kötüydüm. Nasıl seni bulduğumu, bu programı bulduğumu anlatayım biraz. Sabah belimde bir bel ağrısıyla uyandım. Ama felaket ağrıyor.
Ya korona mı oldun yoksa?
Hayır. O yüzden değil galiba. Onun da nedenini daha geçen saatlerde öğrendim. Dün evimizin balkonunda bir tane kanepe vardı. Taşındığımızda vardı. Balkonda da kanepenin ne işi var diyeceksin.
Yok, olabilir. Bazen konuluyor oraya öyle.
Yani genel olarak insanlar böyle bir şaşkın bakıyor bu konuya.
Canım,
balkonda kanepe mi falan diyorlar.
Bizim millet çok inovatiftir. Hele Denizliler malum.
Ama çok konforlu ya. Bence herkes yapabilir bunu. Sadece sandalye yeterli olmuyor.
Amcamların balkonunda salıncak var. Öyle söyleyeyim sana.
Çok iyi. Hatta hamak bile kurulabilirmiş.
Ya tabii, gayet inovatif fikirler işte.
Evet evet, gayet güzel. Onu da annemin canı sıkılmış. Bayağıdır sıkılıyordu ya, bu kanepenin ne işi var balkonda falan gibisinden. En sonunda söktü attı. Onu taşırken oldu galiba bu belim.
Olabilir evet.
Öyle bir bel ağrısıyla uyandım. Canlı dersimi kaçırmışım. Açtım slide'ı, oradan notları çıkarayım diye. Ama bel ağrısı buna izin vermedi. Tekrar kapattım.
O kadar kötüsün.
O kadar kötüyüm. Böyle zor dik durabiliyordum. Oturamıyordum. Kapattım bilgisayarı, yatağıma uzandım. Bu sırada da ya dedim şöyle bir podcast aratayım. Hem beni uyutsun hem de keyif alayım dinlerken.
Çok iyi. Tam en yerine gelmişsin bak. Ben aynen. Çok güzel uyutabilirim.
Evet evet. Bayağı uyudum galiba. Sonra açtım. Şu zamanlarda da biraz boşluktayım. Hani gelecek kaygısı falan var üzerimde. Ya dedim şunu bir aratayım. Gelecek kaygısı diye. Birileri bu konu hakkında değinmiş mi? Bu konu hakkında konuşmuş mu? Arattım ve sen çıktın. Dinlemeye başladım. Bayağı sardı. Güzeldi. Sonra uyumuşum. Yer yer uyandım. Bir
Bayağı
baktım.
sarmış.
Bayağı sarmış. Sonra sonuna gelmişim. Öyle. Bitince de ya dedim ben buna katılabilir miyim? Zaten malum gelecek kaygısı çekiyorum. Belki bu konu hakkında konuşuruz falan. Ve şu sıralar çok canım podcast yapmak istiyor. Yapmak mı deniyor bilmiyorum ama yani sohbet etmek istiyor canım. Hep arkadaşlarıma diyorum hani yapalım yapalım ama zamanlarımız uyuşmuyor. Ben de sana yazdım. İsmini falan buldum. Ve geri döndün. Güzel oldu. Şu an buradayız.
Ya bu muhteşem bir şey. Çok şu açıdan muhteşem. Gelecek kaygısında bahsediyor muyum bundan bilmiyorum da unuttum o podcast'i. Şöyle bir olay var. Rutin yaşantı diye bir şey var. Onun dışına çıkmak inanılmaz haz veriyor insana. Çok büyük keyifli bir şey. Ve bunu yaptığın kişi de sana dönüş sağlayınca çok daha eğlenceli oluyor. Şey gibi düşün mesela. Bu bazen şaka videolarını o yüzden seviyoruz zaten. Hani sokakta rastgele bir insanla dans ettim. Böyle elini tutup falan. Özellikle yabancı kanalların çektiklerini çok seviyorum ben, böyle izliyorum. Onlar çok keyifli oluyor. Öyle bir şey
Evet.
yaparsan eğer, Türkiye'de
Evet.
olmadığını varsayıyorum. Denizde hele. çok eğlenirsin. İki tarafında hayatı böyle bir ufak bir gülümseme arası girmiş olur. Bir doping etkisi olur orada.
Evet,
Eğlenceli.
çok tatlı olur, çok keyifli olur. Ben zaten insanlarla iletişim kurmayı seven birisiyim genel olarak. Tanışmadığım insanlarla iletişim kurmak ayrıca bir ayrı. Mesela şu an bayağı mutluyum.
Valla benim de keyfim aşırı yerinde. Çünkü şunu da çok seviyorum. İkimiz de aynı türün bireyleriyiz. Yani insan. Böyle aynı şeyleri yapıyoruz hemen hemen. Kalkıyoruz, yemek yiyoruz, tuvalete giriyoruz falan. Çay içiyoruz özellikle.
Evet. Şu anda aynı şeyleri yapıyoruz, konuşuyoruz ve çay içiyoruz.
Yani konuş yani. Eğlenceli. Bu kısımdan sonrasını çok uzatacağımı fark ettim. O yüzden başka bir podcast'te saklıyorum. Ben doluyum
Tamamdır.
ya. Ben şey yapacağım bunları. İçeriye dönüştüreceğim hep. O yüzden zaten podcast'a başladım. Onu da anlatayım. Bak bunu hiç anlatmadım.
Tamam. Hadi
hemen
hadi bana
buradaymış.
kısmet olsun.
Yine aynı senin gibi ama bel ağrısı olmadan. Daha çok nasıl diyelim, kafa ağrısı böyle ama şöyle manevi bir ağrı. Nasıl diyelim ona? Ya habire bir şey üretmem gerekiyor sürekli. Bir şey üretmek rutinin dışında yaptığım hareketlerden biri. Buna var olmanın ögelerinden biri diyelim. Bir rutinin dışında hareket yapmak. Çünkü o zaman ekstra bir şey hissediyorsun. Beklentinin dışında bir şey hissediyorsun. Zihnin bir beklentiye uyduruyor çünkü hayatını. Onun dışında bir şey olunca eğleniyorsun. Güzel oluyor. Bunun hastalıklı olanları da var. Bunlardan bir tanesinden mazoşizm diyoruz. Mesela rutinin dışında bir hareket
Evet.
yapıp ne yapıyorsun? Kendine bir şey saplıyorsun falan. Acı çekiyorsun ama sonuçta var oluyorsun. Yani böyle değil de başka var olma yolları var. Onlardan bir tanesini seçtim ben de. Millete, vatana millete hayırlı olmak. Podcast yapmak. Ha bir de
Podcast
bunun sebebi de şu. Ben neyi iyi yapıyorum? Şimdi sen gastronomi okuyorsun. Ben şöyle böyle güzel yemek yapıyorum. Ama ömrümü öyle devam ettirsem mutlu olur muyum? Yok. Bir şey eksik kalır. Çok iyi gitar çalıyorum. Bunu söyleyeyim bak. Hemen hiç mütevazı olamayacağım. Gitar hocası olsam,
Tamam.
bir grupta çalsam falan. Bu da değil. Orada da bir şey kalır. Yani
Yani.
özetle ne kalmayacak? Ne yapsam
Evet,
ölsem de
evet.
gam yemem. O kısım şöyle oldu. Üreteceksin. Yani felsefeyle bir şeyler üreteceksin. Çünkü bir şeyler çok ciddi yanlış gidiyor. Ama hem felsefeye nasıl başladım hem bir şeyler üretmeye bu yola nasıl girdim. O kısımla ilgili bir şey konuşayım hemen ufakça. Tabii burası çok devasa bir konu. Nasıl kısaltacağım? Şöyle kısaltabilirim belki. Felsefe için şöyle bir bakış var. Ya zaten millet söylenenleri söylemiştir. Birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı, söylenmeyenler varsa bile ben bunları söyleyebilecek cürüme sahip değilim. Bir insan herhalde bunları düşünüyordur. Ben böyle düşünüyordum yani, öyle söyleyeyim. Sonra bir göt geldi bana. Lan ben Kant olacağım dedim. Ya bu troll tabii ki. Ama sonuçta felsefede bir şey yapacağım dedim. Sonra felsefe nasıl bir şeymiş biliyor musunuz? Bunu bir podcast'te söylüyorum. Ayakkabı tamircisinden hiçbir farkı yok. Ne yapıyor ayakkabı tamircisi? Ayakkabın sökülüyor kenarı falan, işte bozuluyor. Götürüyorsun adama, yapılacak ne varsa yapıyor bir şekilde. O da oluyor yani, işte ayağını sarıyor. Soğuktan koruyorsa koruyor. İşte cama basınca ayağını koruyor falan. Bunu yapmanın da çeşitli yolları var. Artık ayakkabıcılar ne yapıyor bilmiyorum da herhalde çeşitli yolları vardır. Her ayakkabıcı aynı yolu yapmıyordur. Tabii çok bariz, belli, ekonomik, kolay tekniği olan yollar varsa herkes onu tercih ediyordur. Akıl mantık işi olduğu için. Felsefe de böyle. Ayakkabı ne buradaki? Bozulan şey ne? Bozulan şey şu. İnsanlar böyle kavramlar diye bir şey var, tamam mı? Bunlar üzerinden biz gördüğümüz şeyleri anlamlandırıyoruz. Olguları, olayları, nesneleri falan filan. Bunların adı fenomen. Anlamlandırdığımız şeylerin isimleri fenomen. Ve bu fenomenler, inanır mısın, orada burada ya da 19. yüzyılda, milattan önce 6. yüzyılda değil. Şu anda biz bu podcast'te ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Yasin Bey yazdı. Akşam sabah yazdı Instagram'dan. Ben Yasin'e bir şey anlatacağım. Yasin şöyle şöyle yaptı. İlk podcast'e geldiği zaman hisleri, lan nasıl olacak şimdi? Böyle tatlı bir heyecan tahmin ettiğim kadarıyla var. Sözlerde anladığım, ses tonunda anladığım kadarıyla çalışan bir kafa, bir umut, umut ışığı mı diyeyim? Yani bir
Hani çok öyle demeyelim ama
şey diyeyim ya.
hafif de diyebiliriz.
Şey diyorum yani, dandik konuşan adam, bir de dandik konuşmayan adam ayrımı yapayım. Bir tanesi
Tamam.
bariz belli. Böyle kişisel gelişimci ağzıyla konuşan tipleri düşün. Diğerinde de gerçekten bir şey konuşmayı amaç edinmiş, böyle hakikaten bir şeylerle ilgilenen tipler olsun. Ben kendimi bunun içine koyuyorum. Diğer tarafla çok işim olmuyor. Bu ayrımı yapan da tarihte ilk ben değilim tabii ki. Ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Herhalde
Tamamdır. Ödev mi olsun
yok, hayır. O nasıl bulacaksın? Yazının ortasında geçiyor.
burada? Tamamdır.
Herhalde karşında ikinci tipte bir insan olmasının mutluluğu vardı. Ben öyle hissettim. Bilmiyorum doğru mu oldu da. Sen ne diyorsun?
Ya katılıyorum, katılıyorum. Ya ben de bir şeyler yapmak istediğim için buradayım. Bir farklılık olsun diye, rutinimin dışına çıkayım diye. Hafif de hayalimdi diyeyim bunu yapmak. Hep bir podcast kaydetmek istiyordum. Bu da vesile oldu diyelim.
Aa, iyi iyi, güzel. Şey, rutinin dışına çıkmayı az önce kullandım mesela. Biz bir şeye anlaştık orada. Bir şeyi aktardın sen bize. Ha, işte felsefe onu yapıyormuş. Biz orada bir ayakkabı tamir malzemesi sundum ortaya. Ya yani olan durumla ilgili bir şey yapıyormuş felsefe. Bunu öğrendim. Öyle takılıyorum şimdilik kenarda. Ve bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Yani durup durup bir şeyler söyleyip kenara çekilmiyormuş filozoflar. Öyle söyleyeyim. Hatta çoğu modern filozofun da bir bok bildiği yok, onu da söyleyeyim. Şimdi beni linçlemeyin ama öyle şeyler var. Yani önümde Platon açık şimdi. Onu yarım bıraktım, üşengeçliğimden dolayı açık. Sonra okuyacağım. Orada her şey yazıyor, tavsiye ederim. Buyur, gelecek kaygısıyla ilgili konuya girmek için yeterince ısındık herhalde. 20-22 dakika olmuş abi,
Evet.
inanamıyorum. Aa.
Ve zaman su gibi geçiyor.
Evet, gerçekten.
Su gibi geçiyor. Gelecek kaygımdan hafifçe bahsedebilirim. Gastronomi öğrencisi olduğumu belirttim. Onu da şöyle seçtim. Matematik yok bende. Matematik yok demeyelim de. Hiç üzerine düşmedim diyelim. Hani hiç üzerine gitmedim. Ben bunu yapabilirim diye düşünmemiştim. Sınav bitene kadar demedim. Hatta tercihler açıklandı hala demedim. Yani artık şey dedim hatta. Sözelden hallettim. Tamam dedim. Benim yolum sözelden galiba. Ama bir anda bir aydınlanma geldi. Ya dedim ben niye matematiğin üzerine gitmiyorum? Hani hep kaçtım bu yaşıma kadar. Hep ondan uzak durdum. Üzerime geldiğinde korktum. Yapamam diye düşündüm. Bir anda o aydınlanma bana ya yapabilirsin. Ama sadece üstüne gitmiyorsun. diye bir fikir verdi. Ben de şu an pişmanım tercih yaptığım için. Ama o an tek yapabileceğim şey bu bölümü seçmek gibi geldi. Ve seçtim de pişmanım. Bu sene de giremiyorum sınava. OBP'm kırılıyor. Hafiften başladım matematikle. Nasıl desem matematiğe başladım hafiften. Yani yapabilirim demek istiyorum. Ya bir şeyler yapabilmek istiyorum artık. Hayatım çok sıradan gidiyor. Dedim ki ne olsun matematik olsun. Hep kaçtım kaçtım kaçtım. Artık yapabileyim istiyorum. O yüzden bu seneyi bir şekilde bitirip seneye matematik üzerine gidip daha iyi bir hayalim olan daha doğrusu hayalim olan bir bölüme gitmek istiyorum. Şu dönemde de bu ikilemde kaldım. Acaba yazıldığım bölümü bitirmeli miyim? Yoksa seneye bir daha mı denemeliyim? Matematiğin üzerine mi gitmeliyim? Burada gelecek kaygısı inanılmaz bastı. Hani bu bölümü bitirsem isteyerek yapmayacağım bir meslek haline dönüşecek. Ama bir yandan da seneye sınava hazırlansam, kazanamasam o zaman ekstra bir yükümlülük binecek. İşte bir senem daha gitti, ne yapacağım? Geri mi döneceğim gastronomiye diye. Yani inanılmaz boşluktayım şu dönemde. Ne yapmam gerektiğini tam çözmüş değilim. O yüzden de buradayım yani.
İyi yapmışsın. Çok büyük bir problem var.
Çok büyük.
Sen ne yapmak istiyorsun? Onu bir belirlememişsin. Ona çok iyi bakman gerekiyordu galiba. Bazen bize ne yapıyorlar biliyor musun? Bazen değil, her zaman bu oluyor. Bebekken doğuyoruz böyle işin içine. Geliyoruz, bakıyoruz millet bir şeyle uğraşıyor. Çok egzantrik hareketler yapıyorlar. Sonra hani bazı televizyon deneylerinde gösteriyorlar ya, insanlar panik halinde aynı hareketleri yapıyorlar. Sonra araya bir tane denek koyuyorlar. O denek de aynı hareketi yapmaya başlıyor onlarla. Ve duvarın yanına sıralanıyorlar falan, böyle dışarıdan patlama sesi geldiğinde gibi. Bize de biraz o oluyor. Buradaki analojideki benzeşimin öteki ögesi, bizim real şu an bahsetmek istediğimiz ögesi de şu. Matematik öğrenmemiz lazım. Böyle bir sınav var.
Evet.
Bunu önemseyeceğiz. Bu önerme nereden geliyor? Dışarıdan dayatılıyor bu bize gibi görünüyor şimdi. Ve bunu hani özellikle Sinan Canan çok fazla söylüyor. Sen Sinan Canan'ı biliyor musun?
Hayır,
Tamam.
bilmiyorum.
Yaşamının büyük hatalarından birisi. Ona bakıyorsun. Bu çok iyi gelecektir çünkü.
Tamamdır.
Sinan
Hemen not alıyorum.
Canan'ı o bir profesör ve bu bahsettiklerimi anlatıyor o da. Bu sınav biraz gereksiz. Çok fazla heyecanlanıyorsunuz bu sınav için. Ya gereksiz değil de hani o kadar endişelenecek bir şey yok. Çünkü hakikaten çok sıkıntılı bir psikolojiye sokuyor insanı. Malum ben de yaşadığım için o durumu. İlk üniversitemi de ben bıraktım ya. Üçüncü senede bıraktım o şeyi. Bırakacağım dedim. Bu sendeki durum bende üçüncü sınıfa kadar devam etti yani. Ve ben bunun çok fazla insanda olduğunu gördüm. O zaman hepimizde ortak olabileceğini düşündüğüm bu durumun şu ögelerine bir bakalım. Hani ne bizi sıkıntıya sokuyormuş burada. Herhalde şu olsa gerek. Bir, ne istediğimizi bilmiyoruz. İki, bir tane psikolojik faktörümüz var. Tüm insanlar aynı şeyden korkuyor ve aynı şeyi yapıyor. Biz bebeklikten oraya geldiğimizden beri. O da şu. Bu sınav aşırı önemlidir. Bu sınav hayatından bile önemlidir. Böyle empoze ediliyor. Böyle olunca tabii insanın götü tutuşuyor yani. İşin içindesin çünkü bir tercih yapman gerekiyor. Sonra ona göre çalışman gerekiyor. Artık ne yapacaksan. Bunlar çok hakikaten sıkıntılı işler gibi geliyor ilk başta. Ama değilmiş. Onu söyleyeyim. İşte şöyle ekleyecektim ben de. Sinan Canan profesör, dolayısıyla ona şöyle itiraz ediyorlar. Senin tuzun kuru olduğu için, sonuçta profesörsün, böyle söyleyebiliyorsun. Şimdi bana bakıyoruz, ben felsefe bölümünde okuyorum. Açlıktan ölme ihtimali en yüksek olan bölümü okuyorum. Yani çoğu,
Türkiye şartlarında maalesef öyle.
ya dünyada böyle, ne Türkiye'si. tüm filozoflara...
Dünyada da öyle.
Tabii canım, dünyada şu an çok iyi görünmüyor durumlar. Sosyal bilimleri sevmiyor insanlar. Bilimi sevmiyor insanlar. Kendine yaramayacak, evet, bilimi bile sevmiyorlar. Enteresan. Tarihte zaten filozoflara arkadaşları bakmış. Ben de ona güveniyorum. Böyle bir iki tane sevenim var. Onlardan her sabah...
Çoğalır, çoğalır. Sevenlerin çoğalır inşallah.
Çay simit işte. Yok ya, ben pek çok kabiliyetim var. Bir şekilde hayatta kalabilirim diye düşünüyorum yani. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben şunu düşünüyordum daha çok. Felsefeye değer verilmeyen bir toplumun içinde yaşamak ister miyim? Hayır. Felsefeye değer veren bir toplumun içinde yaşamak isterim. Orada da felsefe yapmak isterim. Felsefeyi her türlü yapacağım. İstemediğim bir işi yapamam. Önce bunu bir söyledim ben. Biraz idealist bir hamle olarak. Ve ben dediğim gibi idealist olduğu için bu hamle şu istek vardı içimde. Öküz gibi filozof bileceğim. Yani felsefe tarihini çok iyi bileceğim. Bir, iki, Latince bileceğim. Niye böyle bir isteğim var? Çünkü Latince biliyorum demek istiyorum. Gerçekten sadece böyle bir amacım var.
Bu çocuk Latince biliyor
evet,
desin.
Onu istiyorum. Çok havalı geliyor çünkü.
Ve ben de bu çocuk matematik yapabiliyor desinler istiyorum. Gerçekten bunu istiyorum.
Seninkinde sahte bir şey var ama onu da sonra söyleyeceğim.
Tamam.
Başka bir şey, felsefenin kendisine dair bir yatkınlığım olduğunu fark ettim. Çünkü bugüne kadar bana felsefe diye, hani karşıma çıkan felsefe diye şeyler saçma salak geliyordu. Ya felsefecilerin boş yapan insanları olduklarını zannediyordum. Kim olabilir? Nietzsche olabilir. En çok onun sözleri paylaşılıyor. Onları da hakikaten bağlamından koparıp getirdiğin zaman siktir git diyesin geliyor yani adama. Öyle Twitter'da falan yazıyorlar ya mesela. Hani Nietzsche'nin sözlerini çok yazıyorlar. Schopenhauer yazıyorlar. Felsefeyi böyle durup durup boş yapma bir sanatı falan. Öyle bir şey sanıyordum. Yani insanların mantıksız düşündükleri yerlerin neresinde mantıksızlık var onu anlayıp insanlara da anlatabildiğimi fark ettim. Yani kafam çalışıyor da herhalde. Ama bunu felsefenin yaptığını bile bilmiyordum. Felsefenin asıl işi buymuş aslında. Analitik felsefeden söz ediyorum tabii ki burada. Onu ben iyi yapıyormuşum. Sonra bir de normatif felsefe, yani kural koyucu, hayatımızı nasıl yaşasak iyi olur. Yine bizim de konumuz olan o tür felsefede şöyle böyle iyiyim diyebilirim. Ama pratik felsefede aşırı kötü olduğumu söyleyebilirim. Bu pratik felsefe şu demek: karşındaki insan neye kırılır, neye üzülür, neye sevinir, onları tartıp ona göre davranma sanatı diyeyim. Bunu pek yapamıyorum, takdir edersin ki hiç kimse beni sevmiyor.
İnsanları anlama sanatı da diyebilir miyiz buna?
Yok, o psikoloji.
Kötü olduğun şey. Öyle mi?
Tabii.
Yani çok benzemiyor ama.
Hayır, çünkü insanlar mantıksız hareketler yapıyor. Ama felsefe saf mantık içeriyor. O yüzden çok ters bölümler.
Felsefede mantıksız hiçbir şey
Hayır,
yok mudur?
Hayır, hiçbir şey yoktur felsefede mantıksız. Analitik felsefeyi kastediyorsan. Kıta felsefesine geçersen şöyle dersin. Mantığı sikeyim. Böyle bir şey söylersen o da felsefe olur tabii ki. Kimsenin ağzını kapatmıyorlar sonuçta.
Anlıyorum, anlıyorum.
Ama mantık güzeldir, onu söyleyeyim. Mantığı sevelim yani.
Mantığı sevin, yaşatın onu.
Evet, evet.
Sınava çalışırken hiç bakmadım ben onlara ve keşke baksaymışım. Çok çerez sorular varmış. Belki oradan bir ilgim doğabilirmiş.
Tam tersine düşünmüyor değilim şu an. Sen öyle deyince, çünkü sınav sorularını falan arada bana atıyorlar. Böyle bir şey var, sen ne diyorsun diye. Siktir git diyorum, bu ne yani? Bunun felsefeyle alakası yok. Böyle soru mu olur? Bir kere sınav sisteminin kendisine zaten bir filozofun görmemesi gerekiyor. Yani kazara Aristoteles'in, Platon'un kulağına giderse bu yüzyılda yaptığımız bu iş hakikaten çok iyi söver adam bize.
Adam sövmez, üstüne daha kötü şeyler yapabilir yani.
Tabii canım ya.
Sadece sövmekle kalmaz bir
yazmıyorum lan size kitap, ilerlemeyin der.
Benim dediklerim böyle mi anlıyorsunuz lan? çarpıtmayın dediklerimi. Bu da Twitter'cılara gönderme.
Ya evet, onlar da gerçekten. Ya insanların şöyle de bir şey var, onu da sonra podcastlerde bahsedeceğim. Ortaokullara, liselere felsefe koyalım, o zaman eğitim çok iyi olur falan. Öyle bir şey yok, mümkün değil öyle bir şey. Çok kötü olur onun sonuçları. Tahminimce tabii.
Vallahi katıldım yani. Küçük çocuklar ne anlayabilir ki bu konuda?
Evet, bu da çok faşist bir söylem gibi görünüyor ama hiç alakası yok. Önce biraz hayatın içine girmen gerekiyor. Çünkü şey, yapmadan duramayacağım bir iş zaten felsefe. Felsefe sıçmak gibi bir şey. Sıçman gerekir ve tuvalete gidersin, karnın ağrır. Sonra da sıçarsın.
Ve karın ağrın geçer.
Evet. Öyle bir şey felsefe. Dolayısıyla
yaptıkça mutlu
aynen,
oluyorsun.
senin de karın ağrın var işte, gelecek kaygısı, o bir şeye zorluyor şimdi. Bakalım o neymiş? Onu çıkarmaya geliyoruz buraya.
Evet, evet çok da güzel olur çıkarırsak.
Valla evet, şimdi bu metaforun daha güzelini söyleyeyim. Ben Sokrates'i hep şeye benzetir kendini. Ebe. Duymuş muydun bunu?
Hayır, duymadım.
İşte bu sıçmalı şeyi çocuk doğurmaya, çocuk doğurma sancısına şey yapalım. Sokrates'in daha güzel bir dille ifade edişi böyle.
Daha güzel olmuş
Değil mi?
harbiden.
Öyle yapalım.
Daha tatlı.
İşte bu. Bundan bahsediyor. Biz ne demiştik
Çok
buraya
iyi.
gelirken? Şunu demiştik. Bize psikolojik bir öge sunuluyor. Sınavı önemseyeceksin, yoksa ölürsün. Böyle bir ögemiz var. Dolayısıyla buradan bir anksiyete kaynağı başlıyor zaten. Sonra
Evet, direkt başlıyor.
ben ne istiyorum yahu? Bunu bilmiyorsun ki. Daha da problemlisi, sen bir şey istemek zorundasın. Çünkü yaşamak zorundasın. Yaşamak mutlu olmak demektir. Yani iyi bir yaşantı mutlu olmakla olur. Üç tane önermeyi koydum. Şimdi tekrar elimle masanın üstünü çiziyorum şu an, takip edebilmek için. Bu önermeler nereden çıkıyor? Direkt cevaplayayım mı ben bunu? Götümüzden çıkıyor tabii. Nereden çıkacak? Bunların
Direkt atıyoruz ve çıkıyor.
tabii ki öyle. Bunların, ama şunu da söyleyeyim, temelsiz hiçbir şeyi götünden uyduramıyorsun. Onu söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Son podcast'imde söylemiştim. Doğamıza içkin olan şeylerin, bu önermeleri doğamızdan, kendiliğinden, güzel güzel, hakikaten olması gerektiği gibi çıkarabildiğimiz şeylerin bir süre sonra bokunu da çıkarabiliyoruz. Yani şunu söylüyorum. Hayatı güzel yaşasak iyi olur. Bunun da yolu herhalde sınavda şöyle bir şeyler yapmaktan geçiyor. Ama buna şunu dememek gerekiyor. Bunu yapmazsan ölürsün. Tüm gece bunları düşüneceksin. Bunlar bokunu çıkarmış halimiz işte bu şeye bakarken. Ha, özel durumlar var ama 21. yüzyılda değerlendirmek için. Onlar da şunlar. Ben tıp istiyorum kardeşim. Burada da şöyle bir problem var. Eğer benim gibi Latince bilmek istiyorum diye böyle bir istek türettiysen, şöyle bir zorluğun var. Hakikaten iyi çalışman gerekiyor. Ve bu sıkıntılı bir süreç, onu söyleyeyim. Bir de başarısız olursan eğer hayatın amacı kalmıyor. Daha doğrusu sonraki seneye biraz daha canın sıkılarak giriyorsun.
Acaba bu senede mi kazanamayacağım kaygısı bastırıyor.
Tabii ne kadar zor bir şey. Çok zor bir şey yapıyorsun çünkü. Çok... Neyden örnek
Evet.
verelim? Sınav çekmek olabilir belki, ya da kitap okumak. Ya da herhangi bir şey yapmak. Mesele şu. Bir iş yapıyorsun. Diyelim 100 sınav çektin. Oturdun. Oh diyorsun ve çektim ya. Ertesi gün 101 tane çekeceğim. Onu da çekiyorsun. Ama bir süre sonra ilerlemek gerektiği dürtüsü basıyor seni. Yani o niye basıyor? Düzgünce 15 sınav çek geç işte abi. Yani sporunu yapıyorsun orada güzelce. Bu bir sporcu hastalığı bu arada. Ertesi gün daha fazla çalışma arzusu. Onu yapmamak gerekiyor. Çok zararlı bir şey. Psikolojik olarak aşırı yıpratıyor.
Ve bu yüzden de sporu bırakamıyorlar galiba.
Hem sporu bırakamıyorlar hem de mutlu olamıyorlar. Yani spor normalde mutlu olmak için yapılıyor. Aynı üniversiteye girme olayı için, ama mutsuzluğun kaynağı oluveriyor bir anda kendisi. Tam mutluluk podcastinde bunlardan da bahsedeceğim işte. Mutluluğun kısır döngüsü, amacı araçlaştırma filan. Enteresan şeyler olacak mutluluk podcastinde de. Benim podcastler hep enteresan.
Sabırsızlıkla bekliyor olacağız Mutluluk Podcast'ını.
Aynen, iki kişi bekliyorsunuz işte orada. Podcast çıksın.
Güzel güzel. Ben bunu arkadaşlarıma öneririm. Bir 10 kişi oluruz herhalde.
Ya iyi, bayağı arkadaşın varmış ha. İmrendim sana şimdi.
onu bulamayız belki ama iki oradan gelse. 3 tane giderim var.
Ya şey var mı? Sevgilin 5 var mı?
5. Var var, onu kattım. Aa, zaten iyi, üçüncü güzel, olarak.
Tamam, benim yok da çok üzülüyorum şu sıra ona.
Çok üzülecek bir konu değil ya.
Ya şeyim var şimdi, bu işin sevilecek tarafı, kavga etmiyorum kimseyle, o müthiş bir şey. Ama evet, kimseye sevgi de basamıyorum. Çok da sevgi dolu bir insanım, böyle arada basasım geliyor.
Böyle yanımızda sevgili olsa da ona bası versem ben, yani o sevgiye sonra kaybolup gitse.
Ya şey işte.
Kavga etmeden yok olsa.
Aynen, kedi mıncıklamak gibi bir şey.
Evet, evet.
Sen bir şeyler söyleyecek misin bu mevzuyla ilgili? Buraya kadar.
Buraya kadar ne ekleyebilirim diye düşündüğümde kararsızlıktan bahsetmiştin.
Evet.
Yani ben gerçekten kararsızım ve ne yapmak istediğimi hala tam oturtmuş değilim. Dün oturduğumda kendime sorduğumda, ya sen ne yapmak istiyorsun diye sorduğumda gene bir cevap bulamadım. Yani gün içinde inanılmaz karar değiştiriyorum. Diyorum bu seneyi bitireyim, seneye dondurayım okulumu, tekrar hazırlanayım. Ama bir anda başka bir şeyler geliyor aklıma. Acaba ya yapamazsam ne olacak yani? Diyelim ki dondurdum, denedim, yapamadım, tekrar istemedim, şu anki bölümeme mi geri döneceğim? Hani bir sürü kafamda soru işaretleri var. İnanılmaz zor bir durum. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Böyle bir kısır döngüdeyim ben de. Tam mutlu oldum diyorum, bunlar aklıma geliyor. Böyle hayata sövüyorum bir anda. Böyle duygusal müzikler açıyorum.
Ne dinliyorsun ya? Çok merak ettim.
Ne dinliyorum? Şöyle söyleyeyim. Rap dinliyordum genelde. Türkçe rap dinliyordum ama şu sıra hiç dinlemiyorum diyebilirim. Ama şu 2-3 gündür Ezhel'in Light Out albümü var. UFO'yla. Hafif moda sokuyor beni. Bilmiyorum, biliyor musun?
Şey, önüme çıkmıştı bir ara. Ama ben...
Turuncu bir kapağı var.
Ha evet evet.
Onun bir duygusal şarkısı var. YKKE diye. Nasıl okunuyor, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Yani onu açıp açıp dinliyorum şu sıralar.
Yani ben metal dinliyorum, biraz ters. Ama tema yani, olarak benziyor.
Metali de şu 2-3 gündür arkadaşım öneriyor. Sevdim melodilerini. Şu zamana kadar çok dinlemişliğim yok ama bir gün açıp dinleyeceğim. Ve müptelası olacağımı da düşünüyorum.
Ya öyle mi? Hangi melodiyi sevdin?
Böyle daha slow melodileri seviyorum.
Yani grup böyle, söyle.
Grup ne atmıştı arkadaş? Pantera atmıştı.
Evet,
Opeth tamam. Atmıştı. Opeth'i sevdim.
Opeth'inki evet. Başlangıç için şu çok an... ideal.
Aynen. Onu sevdim. Onun dışında çok aklıma gelmiyor. Bir karışık bir playlist attı. Onu dinleyeceğim yakın zamanda. Şu moddan bir çıkabilirsem, o metal havasına girebilirsem dinleyeceğim.
Aa, sen metalde modundasın ki. Yani o...
Böyle...
Tabii canım. Sesin kesildi bu arada.
Öyle mi? Şu an nasıl?
İyi, gayet iyi. Modundasın. Tamamdır. Diyorum. Müzikle ilgili de bir tane podcast yapacağım. Hem de kiminle yapacağım?
Hadi böyle opera vokaliyle.
Yok hayır. Türkiye'nin en iyi kemancılarından biriyle.
Vav.
Yapacağım kim bunu. Bu?
Bu, ben bilmiyorum.
Buğra Elter diye bir tontiş kemancı arkadaşım var. Bebeklikten beri müzik eğitimi alıyor. Bilkent'e yetenekle girdi.
Mükemmel.
Evet ya, bu herif çok enteresan yetenekleri var. Şimdi söylemeyeyim bu podcast'ta ama.
Ötekine kaldın.
Aynen, absolut ya. Doğal seslerin notasını duyuyor herif.
Allah Allah. Benim de bir ara keman çalısı. Benim de bir ara keman çalma arzum vardı. Ama her arzum gibi o da anında sönüp gitti. Dakikasını yani unutuyor. Şunu diyorum yapayım. Yani bir arada klarnet çalmak istiyordum böyle. İnanılmaz hoşuma gidiyordu. Ama şu an yok mesela o arzum. Uçup gidiyor, ben ne yapacağımı tam karar vermiş değilim ya.
Anladım. O zaman hadi buradan konuya dalalım, dönelim.
Tamamdır.
Nereden bileceğiz?
Bilmiyorum.
Bir şey bildiğimizi
Bilmiyorum,
nereden
doğru.
anlıyoruz günlük hayatta?
Galiba olumlu sonuçlar verdiği zaman.
O teorilerimizin doğru çıkması olabilir mi? Teoriler doğru çıktığı zaman. Çünkü olumlu sonuç olduğunu nereden biliyoruz diye soru soracağım. O zaman artık son noktasına ben vardırayım burada bu sorgulamanın hemen çok felsefiye kaymadan.
Tabii ki.
Bilincimizle ona temaşa ediyoruz. Yani nasıl böyle masaya vurduğun zaman elinde onu hissediyorsun. Ona elini hissetmek falan dediğin şeyle imletebiliyorum. Şunu anlatabiliyorum sana ne olduğunu. Hissetme duygusunun kendisi bir bilgi olsa gerek. Onu biliyorum şu an. Değil mi?
Evet, tabii ki
Başka ne
biliyorsun.
biliyorum? Annen sana sarılıyor, baban sana sarılıyor ya da kızıyor sana, tokadı yiyorsun. O da bir bilgi. Hem
Tabii
de
ki.
içeriği var malumatın. Eylemin taşıyıcısının, fenomenin taşıyıcısının içeriği var. Yani tokat aslında kendisi bir bilgi deposu, bir bilgi ne diyelim taşıyıcısı olarak sana sadece şunu getiriyor. Yanağında bir sızlama var. Tabii o sürecin.
Sanki daha derin anlamları da var sanki tokatın.
Evet. Değil mi? Bir şeyler var orada. E sen
Yani
hangisine
ya.
odaklanıyorsun? Yanağım sızladı mı diyorsun yoksa babayı kızdırdık. İkincisi ne diyoruz biz? Çünkü eylemin taşıyıcısı tokat atmak.
Evet.
Anlamın kendisi de baba kızdı. Bu da bir gösterge oluyor. Tüm bu eylemin adına bir şey diyoruz felsefede. O da gösterge olacak şimdi ama işimiz yok şimdi onunla. Peki burada neyi bileceğiz biz? Demek ki bildiğimizde ne oluyormuş? Buradan çıkarabiliriz. Hemen çıkarayım mı hiç felsefe yapmadan?
Hemen çıkarsana.
Evet, felsefe yapma derler ya
Aynen.
genelde.
Direkt anlat be kardeşim diyor.
Bize yakışan bir şey var. Biz onu çok seviyoruz. Çünkü elimle dokunduğum zaman masayı hissediyorum. Galiba bu şundan ileri geliyor. Benim fiziksel varoluşum bazı bizim gündelik dilde somut nesne diye adlandırdığımız şeylere takılmayalım, çarpmayalım falan diye bir gelişmiş dışarıdaki enerji kümelerini hani madde enerjiye eşit falan diyoruz ya böyle bir şey söylüyoruz. Onların içinden geçmeyeyim işte onlar çok sivriyse bana girmesin falan diye düşünüp ona göre yaşamamız için en azından belli bir düzeyde dış dünyayı alımlama becerimiz var. Bu masaya dokunmakla ben bu bilgiyi edinmiş oluyorum. Ve dolayısıyla bıçağı ucuna hafiften dokunduğumda ha, bu sivri bir nesne bana girer bu diyorum ve daha fazla dokunmuyorum. Ama onunla bir şey kesebiliyorum. Ve bu malumatların nasıl malumat, nasıl bilgi olduklarını anlayabiliyor muyuz acaba? Çünkü biyolojik olarak eti dağılmaması gereken bir varlık olmamız suretiyle herhalde bıçağın bize keskin diye nitelediğimiz özelliğiyle dışarıda görünmesi bizim için epey iyi olsa gerek. Hayatımızda nasıl olacak bu? En bariz örneği ateş bu arada bunun. Tüm filozoflar ateşe örnek veriyor. Hani o, yanmasan iyi olur herhalde değil mi? O yüzden ateş sana sıcak geliyor. Uzak durmanı söylüyor sana. Demek ki bizim doğamıza içkin dışarıdaki şeylere göre yaşayabileceğimiz bir içeride yatan şeyler var herhalde.
Herhalde. Şu şöyle bir şey mi? Etrafımızdan örnek mi almamız gerekiyor yani? Bunu yaptı, yapmamalıyım gibi mi?
Hayır ama şöyle yapmamız gerekiyor. Eğer kıçının sağ tarafı yanıyorsa bir dönüp bakarsın problem ne diye. Sonra bakarsın şey olmuş. Kamp yaptığınızı düşünün. Ateşten bir tane odun düşmüş kıçına doğru yaklaşmış senin. Ne oluyor orada? Kıçın sana diyor ki reis yanacağız. Dikkat et. Bu böyle bir algımız var.
Evet.
Ve bir şekilde idare ediyoruz. İdare edemeyince olmuyor.
Yanıyoruz.
Evet olmuyor. Hoş şeyler olmuyor. Herhalde bu varoluş sancıları, bu doğum sancıları, Sokrates'in deyimiyle bu ateşin bize yaklaşması gibi şeyler olsa gerek. Ögeleri de vardır o zaman bunun. Çünkü orada beni eyleme teşvik eden şeyi ben isimlendirebiliyorum. Onun adı ne? Yanmak. Götüm yanıyor yani. Çekineyim. Ha. Ona isim verebiliyorum, o dürtüye. Şimdi buradaki gelecek kaygısında bizim şeye isim vermemiz gerekiyor. Üniversiteye girdik. Herkes üniversite okumamız gerektiğini söylüyor. Oradan bir şey olmamız gerektiğine dair bir zorlama var. Kendimizi kötü hissediyoruz. Bir şey olmazsa kendimizi değersiz hissediyoruz. En değerli insanlar tıp öğrencileri, ondan sonra hukukçular, ondan sonra neydi bilmiyorum. İşte öyle şeyler var. Burada bir sürü sıkıntı var. Saatlerce konuşursun. Sadece kıçının yanması değil. O basit çünkü. Beyler kıçım yanıyor. Ha, tamam çekil. Herkes anlar bunu. Ama şunu az ki anlıyor gibi. Kim anlıyor? Kümesteki tavuk olmayı reddeden insanlar anlıyor. Kendisine dışarıdan bak. Dışarıdaki gerçeklik bu. Sen bunu yaşayacaksın. Tamam mı? Bu dendiğinde tamam diyen insanlar bu düzenli sıkıntı yaşamıyor. Olmaz. Götüm yanıyor diyen insanlar da podcast yapıyor.
Ve yanılmıyor şu dakikada. Çok güzel, çok güzel örnekler.
Şimdi bunların adı ne? Yani yanma hissi dediğimiz bir şey var. Bunun da evet. Var. Hemen felsefe yapmadan onu da söyleyeyim. Tamam. Buna biz gelecek kaygısı diyoruz hemen pratikçe. Ama hangi felsefi konuya düşüyor? Bu varoluşçuluğa biraz düşüyor. Hadi bakalım hayatın içine atıldık. Nasıl olacaksın? Varoluşçuluk demek de çok şey. Modern bir teori. Buna en güzel örneklerini Platon'da görürüz. Ama çok daha belirgin bir şekilde Stoacılar söylüyor. Nasıl yaşayacağız biz felsefesi? Çünkü hayat diye bir şey var arkadaşlar, farkında mısınız diye insanlar o zamanlar sormaya başlıyor. Tabii çok önceden de soranlar var. Malum Çin öğretileri falan da var ama kuramsal felsefede bir şey nerede başlamıştır diye söyleyebilmek için bazı dayanak noktalarımız var. Ona göre bunlar söyleniyor. Yoksa modern filozofların hakikaten çok bir şey söyledikleri yok. Yine linçleyeceğimi biliyorum ama ben Platon'u çok seviyorum. Onu hemen belirteyim. Yani hakkını yedirmem ve açar gösteririm yani kitaptan. Bak bunu Platon da söylemiş diye. Kimin sözünü getirirseniz getirin. Onu hemen belirteyim.
51 dakikada anladık zaten Platon'u çok sevdiğini.
O siktir, ciddi misin? 51, ana, evet. 51 dakika olmuş.
51 dakika girdik şu anda.
Daha girdik yeni. Bismillah. Yeni.
Bir 52'si 53'ü var bunun yani, daha gidiyor.
Ne 52'si? 52 bölüm diyorsan tamam.
O 52 bölüm net yaptık ya.
Hadi başlayalım o zaman yavaş yavaş. Madem öyle hızlıca geçiyor.
Tamamdır, tamam. Yani ben başlayabilir miyim?
Evet, buyur.
Benim artık bir karar vermem gerekiyor. Ve bu kararın doğru olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden karar veremiyorum. Ama yaşamadan da bu kararı veremem. Yani bir karar vermeliyim, sonunda yaşamalıyım. Ve demeyelim ki, ya olsun, gene de denedim. Ve bunu yapacağım galiba. Yani şu noktada bir tık daha karar vermiş gibiyim. Yani hayalimdeki mesleği yapmak istiyorum. Bu arada hayalimdeki meslek diye bir şey yok. Yani uydurdum şu anda ama küçükken bana sorduklarında ne olmak istiyorsun dediklerinde ben mimar olmak istiyorum derdim. Ama mimar şu an sayısallığını alıyor. Ben onu çevirdim, iç mimar olmak istiyorum. O da eşitten alıyor. Bu küçüklükten kalma içimde bir uhdedir. Hep böyle iç mimar olmak istiyorum, mimar olmak istiyorum. Yani ben iç mimar olmayı denemek istiyorum. O yüzden de seneye denemek istiyorum yani kendimi. Sınamak istiyorum. Acaba matematiği yapabiliyor muyum? Hep kaçtım. Bunun üstüne gidersem yapabilir miyim? Bunu çok merak ediyorum. Ve seneye de deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Yani bu gelecek kaygısının tam olarak bu. Hani şey değil. Acaba buradan mezun olsam ne yapacağım değil. Gece kaygısı dedim. Ben ne okumak istiyorum? Ya bu benim kaygım. Ben ne okumak, ne okuyacağım? Ne olmak istiyorum değil de ne okusam? Benim de kaygım böyle.
Devam edeyim mi?
Tabii ki.
Nereden biliyoruz? Şimdi bunu metafora uyarlayabilir misin söylediklerini?
Uyarlayamam. O kadar zeki olduğumu düşünmüyorum.
Ya zekayla ne alakası var? Alışma meselesi. Ben uyarlayayım o zaman. Sen oldu ya da olmadı de. Şimdi
Tamam.
bir tane insan tasvir etmiştim. Kümesteki tavuk olan insan. Bir tane de var olmak isteyen insan. Bu kümesteki tavukları hemen metaforumuza uyarlayalım. Ne yapıyor bunlar? Şöyle, kendisine verilen mesajlar var içine doğduğu toplum tarafından. Burada ters giden bir şey var bize göre. Var olmak isteyen insanlar, aklını kullanan insanlara göre, insan doğasını takip edenlere göre. Çünkü aklı nereye dayanıp kullanacağız? Götümüze tabii ki. Götümüz bize içkin olduğu için. Götümüzden kastım insan doğası bu arada. Yani olumsuz bir şey değil.
Anlıyorum. Anlıyorum.
Ama
o resim.
Bir de insanların çoğunluğunu dayanak alanlar var. Yani çoğunluk ne diyorsa o doğrudur. Onu dayanak alanlar var. Bu doğal bir refleks. Ama bence hiç doğru değil. Çok büyük felaketler çıkıyor buradan gibi geliyor bana. Bunlar şu an ne yapıyorlar? Kıçlarında kütük dayanmış ve bunlar yanıyor. Diğer insanların da kıçı yanıyor. E bu herif bakıyor, herkesin kıçı yanıyor. Ama o insanlar gülüyor. Kıçımız yanıyor diye. Şu an öyle bir durumda herhalde topluluk. Düşünmeyen topluluktan bahsediyorum. Kendini gerçekleştirememiş, sistemin akışına yanmaya kapılmış ve kendi olamamış insanların karanlık hayatından bahsediyorum. Bunların bir sürü meşgaleleri, bir sürü gereksiz ihtiyaçları var ve o ihtiyaçları karşılamak kolay. Kapitalist düzen falan diyoruz buna ama tam öyle değil. Yani çok başka şeyler söylemek gerekiyor. Ama şu mesela. Bir ihtiyaç türetiyor dışarıdan sana birisi. Diyor ki bunu yaptığın zaman sen var olmuş olacaksın. Yani aslında şu an kendini var etmedin ama sana sunduğum bu şeyi yaparsan, bak bu, var olmak bu şekilde bir şey. Sen de böyle yap hadi. Şimdi bu sistem ekonomi üzerinden devam ediyor. Yani örnek, somut örnek vermek gerekirse adam sana diyor ki reklamda, bak bunu yaparsan sen hayatın amacını yerine getirmiş olacaksın. Onu sana empoze ediyor, çoğunluk böyle yapıyor diye. Çünkü reklam veriyor, reklamda görüyorsun sen onu. Dizilerde işleniyor, siyasiler söylemlerinde kullanıyor. Ve sen öyle takılıyorsun. Bir böyle bir topluluk bireyi var. Bir de kendi olan bireyi var. Ve bu birey mutlu bence. Ben onun mutlu olduğunu düşünüyorum. Kendini gerçekleştirmiş, var olmuş bireyin mutlu olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmanın yolunun da akıl olduğunu düşünüyorum. Bize yol gösterici. Başka yolları olamaz mı? Olur canım. Yani bunlarla ilgili konuşuyorum podcastlerde. Hala burada mısın?
Buradayım, buradayım.
Ha, tamam.
Ben bölmemek için sessiz kalıyorum.
Ha, tamam, ben devam ediyorum o zaman.
Tabii ki, devam.
Aklı
lütfen.
Kullanmadığımız zaman ne olur? Mesela din varken aklı kullanmayız. Çünkü niye? Bir peygamber var, bunu söylüyor. Ondan sonra sen ona inanıyorsun ve öyle yapman gerektiğini düşünüyorsun. Hatta bunu ileri dereceye götürebiliriz. Kendi iradeni bırakıp bir şeyhe tabi oluyorsun ve mutlu oluyorsun. Bak bu bir
Sorgulamadığımız için mutlu oluyoruz daha doğrusu, değil mi?
Bu bir teori. Adam sana diyor ki kardeşim ben senin dediğin teori için aklın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bak ben mutluyum, görmüyor musun? Bak burada ben haksız çıkıyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Her insanın yolu aynı olmayabilir. Çünkü ben öyle mutlu olmadım. Onu söyleyeyim. Ben felsefede mutlu oldum. Şimdi Aristoteles'in Eudaimonia diye bir şey var. Onunla hiç alakası yok bu konunun. Hemen mutluluk deyince burayı atlamasınlar sevgili dinleyiciler. Onu sonra konuşacağım. Şimdi metafora devam edelim.
Lütfen atlamayın sayın dinleyiciler.
bir tane şey var.
Dinleyiciler yok. Sayın dinleyici sadece.
Ya tek bir bireye hitap etmeyi seviyorum. Tek dinleyici olduğu için.
Çok tatlı.
Bir tane şey var, meme var biliyor musun? Onu köpek var, yanan bir evin içinde oturuyor. Karikatür. It's fine diyor.
Hayır, bilmiyorum. Ben çoğu şeyi bilmiyorum senin söylediğin.
Yani şey, sosyal medyada çok dolaşan bir karikatür bu, yabancı. Öyle bir şey işte, yanan bir evin içinde oturan bir köpek düşün, gülümsüyor. It's fine diyor. Köpek de şey ama karikatür yani.
Evet.
Öyle bir şey var işte. İnsanların durumu bu. Öyle görünüyor. Bunların
Yani
arasında bir tane de insan var. Genelde sosyal medyada gördüğümüz. Diyor ki, eyvah, sıkıntılı bir şeyler var ama çok da sıkıntılı değil.
çok da önemli değil. Yaşayabiliriz.
Yaşayabiliriz ama hakikaten mutsuz bu insan. Çünkü bir kere Prozac kullanıyor benim gibi. Ben hakikaten kullanıyorum ama. Çünkü ihtiyacım var başka problemlerim olduğu için. Ama bazı insanlar
Geçmiş olsun.
sadece diyor ki, ya benim canım çok sıkılıyor. Ben Prozac kullanmak istiyorum. Yani o ilacın bir amacı var, ona göre kullansana kardeşim. Sonra diyor ki, psikolog, psikiyatrist şey yazıp gönderiyor. İlaç verip gönderiyor. Lan ne yapsın adam? Sen kendin uğraşacaksın kendini bulmaya. Senin sorunun bu olamaz ki psikiyatriye gitmek için. Benim gibi sorunların olması lazım. Benim kendim halledemediğim problemlerim var. O yüzden gittim.
Psikiyatride sana bunu önerdiler. Sen
Önermedi
gittin
ya.
kendine
Direkt
mi?
doktor dedi ki bunu kullanacaksın. Yani senin yapabileceğin bir şey yok. Senin biyolojik olarak bir sıkıntın var. Hani zihinsel bir problemin yok. O yüzden sana bunu vermemiz lazım dedi adam. Sen biyolojik olarak sıkıntın varsa ne yapacaksın? Ona zincirlisin sen. Onun dışına gidemezsin ki.
Tabii ki, tabii ki.
Öyle.
Almak zorundasın.
Aynen öyle. Devam edelim. Toplum böyleymiş demek ki. Şimdi analojimize, metaforumuza yeni bir öge ekliyorum. Kıçımız
Hadi
yanıyor.
bakalım.
Koşturuyoruz. Ananı götüm yanıyor diye koşturuyoruz. Bu durum işte şu an yaşadığımız. Daha doğrusu senin biraz yaşadığın duruma benziyor.
Benim yaşadığım diyelim, evet.
Ve ben bunun çok fazla örneğini gördüm. Gerçekten o kadar fazla insan böyle ki, ya tesadüfen birisinin gidip podcast'te gelecek kaygısı yazıp şunu dinlemesi çok fazla böyle insan var demek. Çünkü zaten aklı başında insan bulmak aşırı zor bir şey. Ama şunu yapacak bir insan bulmak daha da zor bir şey. Ya bu hem aklı başında bir hareket hem de zaten çok az yerde olan bir ne diyeyim, fenomen.
Hareket,
Az az
etkileşim.
az az görüyoruz. Aklı başında insan bile konuşmuyor.
Evet.
Çünkü o kadar az sayıdayız ki konuştuğumuz zaman anlaşılabileceğimizi bile düşünmüyoruz. İyice umudumuzu kırmış çevremizdeki gerizekalılar. Bunları hepsi
Ve
ona konuşacağım.
buna alışmış durumdayız. O kadar çok sonradan konuşacak şeyim var. Bayağı bir 200 bölümlük podcast yayınlayacakmışsın gibi.
Tabii canım, bir sürü filozof var tarihte, teker teker alacağız işte.
Hepsinden böyle ufak ufak çıtlatacağım
Hayır,
diyorsun.
sadece Platon'dan
Sadece
çıtlatacağım.
sonuna kadar Platoncuyuz.
Evet.
Podcast'ın adını şey koysana. Platon askerleriyiz.
O
Yani iki
çok...
kişi var.
O zaman bana söver antik Yunanca bilenler. Çünkü o kadar uzmanı değil malum yani. Çok ağır filozof.
Podcast bittikten sonra bir araştıracağım Platon'u.
Neyini araştıracaksın? Ne bulmayı umuyorsun şeyden? Platon'dan internette.
Bilmiyorum yani, genel olarak bu adam ne yapmış? Onu merak ettim yani. Ne yapmış da seni kendine hayran bırakmış. Kendini sana, onun
Evet,
öyle bir
tamam,
şey.
anladım. Evet. Ya şöyle bir problem var. Platon'la ilgili bu herif ne yapmış diye Google'a birkaç cümleyle bir şey yazmak ayıp. Onu söyleyeyim sana araştırmadan önce.
Tamam, ben zaten düz Platon yazıp çıkana tıklayacaktım.
Hayır, şunu diyorum. O çıkan şeyin içine bir şey yazmak ayıp olur yani. Platon'la ilgili hiçbir şey yazılmaması gerekiyor internette. Çünkü bazı şeyler
Neden?
hakikaten çok büyük şeylerdir. Platon onlardan biri. Herhangi bir şekilde özetlenmemesi gerekiyor. Mesela Franz Kafka da böyledir. Franz Kafka'nın anlatımını resimleştirmemen gerekir. Sonra özetlememen gerekir. Başka şekilde sunmaman gerekir. İçindeki felsefeyi özet olarak sunmaman, düz yazıyla anlatmaman gerekir. Bunlar metni ihanet olur Franz Kafka'nın metnine.
Sadece onu okuyup kendine ne çıkarabildiğin önemlidir yani. Bir şeylerin yani Franz Kafka şöyledir değil de sen ne anlıyorsun ondan ve olduğu gibi kabul etmelisin gibi.
Olur, tamam, o da olur. Yani çok fazla sonradan konuşacak şey çıkıyor bu. Eğer bunun üzerine
Evet.
devam edersen ben analojiyi genişletmeye devam edeceğim. Bizim en son
Yok,
götümüz
teşekkür ederim.
yanıyordu.
Götünüzün yanmasını tercih ediyorum şu an.
Ve bahsettiğimiz durum şu, umudumuzun kırılması. İnanılmaz fazla sayıda insan götü yanarken gülüyor. Ve şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi götümüzün yanmasını bize unutturacak çok fazla malzeme var çevrede. Onun biraz sıkıntısını çekiyoruz. Yani
Bunlar yüzünden de tam götümüzün yanmasına odaklanamıyoruz galiba.
ya o bizim için, odaklanmak isteyenler için zaten bir dikkat dağıtıcı etmen oluyor ama ben şunu diyorum. Diğer insanların odaklanmaması için ekstra bir sürü sebep var. Yani akıllı telefonu var, karnı doyuyor iyi kötü, çok büyük bir dünya savaşı yok gibi gibi şeyler işte. Yani pek
Sevgili sanırım
keyfi yerinde
mutlu.
yani, çok sıkıntısı yok.
Aynen öyle.
Çevremizde genel olarak insanlık mükemmel büyük bir sayıda bu şekilde olduğu için biz çevremize baktığımızda ya herkes götü yanarken mutlu. Nasıl mutlu kalabiliyorlar? Alkol kullanıyor. Evet. Tinder'ı kullanıyor. Sosyal medyaya video atıyor. Ne var başka? Disko'ya, bara gidiyor. Orada deşarj oluyor. Bir şeyler yapıyor yani bu insan.
Şeyler.
O götünün yanma hissini bir şekilde bastırabiliyor. Ama bazılarımız diyor ki benim götümün yanmaması lazım. Ya
Evet.
bunun kendisi sıkıntılı bir olay. Hani oradaki yanma hissini bırak. Doğal olmayan bir şey var orada. Bir çözülmesi gereken bir sıkıntı var.
Yani ben bunun üstünü kapatamam.
Değil mi? Üstünü kapatamazsın.
Bunu çözmeliyim. Yani ben gidip şu an bu durumda bir bara gidemem yani. Kafamı dağıtamam. Çünkü
Aynen.
anında bu aklıma geliyor.
Ya yanma ögesi biraz şey oldu, ciddi oldu. Çünkü yanmak hakikaten acı verici. Şöyle yapalım. Bokun üstüne oturmuşuz. Ve
Bak, kurtulamayacağız galiba bu bölümde.
ya evet işte enteresan habire aklıma böyle şeyler geliyor. Ya o da ne oluyor? Kokuyor bok. Sen diyorsun ki ya bir dakika arkadaş, sıkıntı var hani. İyi görünmüyor bu iş.
Evet. Ya bu onu öyle demeyelim de fırında bir yemeğimiz var diyelim. Fırına atmışız, bir börek yapıyoruz diyelim. Böreğimiz yanıyor. Öyle desek daha iyi olur mu?
Olur
Daha
tamam,
farklı.
oluversin. Herhangi bir sıkıntısı görünmüyor.
Gastronomi öğrencisi olarak bu örneği çıtlattım.
Şey de olsun hatta. Herkes böyle fırınlarını görüyorsun. Yüz binlerce fırın düşün. Herkes böyle yanlış yanlış börekleri çıkarıp böyle
Yiyor böyle
kıtır kıtır yiyor. Bir de
ballandıra
oh diyor hani.
ballandıra. Ne kadar da güzel yapmışım. Ellerime sağlık.
İçten içten de biliyor böyle bok gibi olduğunu, kendi yaptığı böreğin, ama o da öğrenmiş. Sadece işin içinden çıkamıyor. Sorgulayacak cesareti yok.
Evet diyor ki yani kötü de çok güzel olmuş ve boş ver.
Evet, biz de diyoruz ki lan
Hayır.
bok gibi bu. Böyle
Bunu
olmamalı.
kim yaptı?
Evet.
Müdürün
Evet, iyi, güzel. Öğrendik galiba analoji meselesini.
yani hafiften anlıyor gibiyiz.
İyi iyi. O zaman devam edelim. Bu börekten
Tabii
nereye
ki.
gidebilirim bilmiyorum ama benim aklım yine boka kayıyor. Ha, buldum, tamam. Buldum, buldum.
Bakalım, hadi bakalım.
Böreğin katmanları olsun. Bu böreğin hamurunun açılmasının yolu olsun. Fırının derecesi olsun. İçine konacak malzemeler, bunu böreği yapışın sırası olsun. Böreği bir dış kısmında pişirelim. Bir fırının değişik bir teknoloji çıkmış olsun. İç kısmını da pişirebilecek ne var, mikrodalga mı? Dışını yakmadan iç kısmını pişirebilecek metotları olsun, tamam mı? Öyle
Evet.
öyle şeyler olsun bu dünyamızda bizim. Bakıyoruz ki insanlar bunlarla ilginç şeyler yapıyor. Hani illa fırından simsiyah bir şey çıkacak değil yani, öyle bir şey de varmış. Bazı insanların bunu yediğini görüyoruz ve börek tarifi veren insanlar var tarihte. Çeşitli durumlara karşı. Çünkü her zaman bu börek olmasın, başka bir şey de o börek de var tabii işin içinde. Fırında kaz olabilir. Fırında yapılacak başka yemekler olabilir. Madem
Evet, pizza
gastronomiden
olabilir.
gideceğiz. Direkt aslı gastronomiden de gidebiliriz. Ocağın üstünde falan da bir şey yapabiliriz.
Aslında çok da mantıklı olur yani
Değil
daha
mi?
böyle
Çünkü
boktansa. Ve yemek yemeyi de insan sever diye düşünüyorum. Daha bir ilgi.
Evet. Tarihe bakıyoruz. Bazı insanlar sanki yemek tarifi gibi şeyler veriyor. Ama sıkıntı şu. Benim de başta çektiğim sıkıntı. Güzel yemek diye bir şeyin olabilme ihtimalini düşünemiyoruz. Hayata doğduğumuz zaman. Değil mi? Enteresan. Daha önce hiç görmediysen bunu bilemezsin.
Tabii ki bir yaşaman lazım, görmen lazım,
Evet.
şahit olman lazım.
Evet, değil mi? Enteresan. Acaba Platon bunu nerede anlatıyor? Çok
Allah
ilginç.
Allah.
Allah Allah ya Rabbi ya.
Bir sonraki podcast'imizde onu da çıkacak.
Aa yok canım. Mağara metaforunu biliyordur herkes.
Biliyordur, biliyordur tabii ki.
Sen de biliyorsun.
Tabii ki biliyorum.
Ha iyi orada anlatıyor işte.
Böyle mağaradasın,
Aha.
arkandan gün ışığı mı diyeyim, ateş. Ateş
Ateş.
var.
Evet.
Sen sadece önünü görebiliyorsun. Önüne düşen gölgeyi görebiliyorsun. Arkanın ne olduğunu
Evet.
bilmiyorsun.
Aha.
Ya bu kadar. Teşekkürler.
Güzel gayet.
10. sınıftan Yasin ben.
Şimdi bu metafordaki börek, ateş, gölge hangileriymiş? Onları bir eşleştirelim bakalım ne oluyormuş. Biz dedik ki güzel yemek yeme diye bir fenomenin varlığını bilemeyiz. Onu hiç görmediysek. Dolayısıyla mağaradaki insan gerçek nesne diye bir şeyin varlığını bilmez ki. Habire gölge görmüş karşısında. Gölgeleri gerçek sanar o.
Evet.
Değil
Yani
mi?
gerçek bir şey görünce der ki yani bu ne?
Aa, değil mi?
Ben
Anlam veremez ona. Ha siktir der.
evet
Hatta
ya bu
ne der? Başka bir şey daha söyler. Bunu tahmin etmek ister misin?
neymiş? Bu yanlış mı? Şey olabilir mi? Nasıl desem? Aklımdakini söyleyemiyorum ya senden alalım.
Tamam. Felsefe yapma der.
Boş yanma kardeşim.
Evet, bu ne der? Benim ilk gördüğüm doğru der. Gölge doğru der bu adam.
Yani sen yanlış biliyorsun
Evet,
kardeşim. Doğrusu
aynen
bu da.
öyle. Aynen öyle. Dışarıda bunu artık zibilyon kere görebiliyoruz. Platon'a buradan selam çakıyorum. İşte bu yüzden Platon'u seviyorum. Adam, adam yani. Eyvallah.
Yani kral mısın böyle? Twitter muhabbetine dönüyor. Twitter Platoncuyum demeyen de ne bileyim.
Devam edelim o zaman.
Tabii ki, tabii ki.
Bizim sıradaki problemimiz ne olabilir? Börek, gastronomi, lezzet. Bak işin içine lezzet diye bir şey girdi. Çünkü onu gördük artık orada. Ve lezzetli şeyleri tarif eden insanların olduğunu biliyoruz artık. Herhalde bununla ilgili artık hayatımıza uyarlamamız gereken bu analojiyi R ile çevirmemiz gereken yere geldik galiba. Nasıl yapsak buradan sonra?
Tarife mi izleyeceğiz ya da kendimiz yapmaya mı başlayacağız?
Neye göre?
Önerilenlere göre daha önce nasıl yapılmış ya da
Yani
bu böyle
nereden
yapılmış
biliyorsun? Burada önemli
diyelim.
olan ne ki? Yemek yapmanın önemli olan tarafı ne burada?
Karnımızı doyurmak.
Başka? Sadece karnını doyurmak mı?
Hayır, keyif almak o yaptığımız şeyden.
Evet. Onu nereden bileceğiz? Gastronomide onu nereden biliyoruz?
Nereden biliyoruz?
Gastronomi de
Yani biri
siklet. Sen insan olarak yemek yaptığında, onu tattığında, lezzetini aldığında mutlu oluyorsun. Bunu hiç yapmadığını ama böyle bir şeyin olduğunu düşün. Nasıl olacak? Nasıl bileceksin? Nasıl gastronomide artık iyi yemekler yapıp karnını doyurabildiğin o şekilde bir yere geleceksin?
bilemiyorum ya. Bunun cevabı var mı?
Evet var. Kendini tanıyacaksın tabii. Çünkü sana bir şey diyeyim. Bu bir teori. Kendinden başka doğruluk dayanağı bulamazsın. Buradan sonra geriye bir soru kalıyor. Bu soru çok büyük bir soru. Ve ben bunu sonraki podcast'te bile anlatamam. Sonraki birkaç podcast'te buna girebilirim. O soru şu.
Evet.
Sen diye bir şey var mısın? Tekil nesne misin sen? Tikel misin yani? Yoksa İnsan doğası diye bir şey var da sen onun bir parçası mısın? Bu soru çok büyük bir soru. Ve ben şimdiki teorimde diyeceğim ki insan doğası diye bir şey var kardeşim. Bu doğa ne biliyor musun? Kıçında bokla yaşamak istemez. Ona yakışmaz bu. boktan çıkarsak şu olacak. Güzel yemekler yapıp bir de faydalı yemekler yemesi gerekiyor. Yani hem güzel olacak hem böyle içeriği şey olacak böyle hani
Evet,
ya.
artık tatlı yemek de sarmayacak. Yani artık hem tadı güzel olsun hem de bana bir faydası olsun. Bana bir
Evet.
getirisi
Evet, değil mi? Öyle
diye
olması
baş.
gerekiyor.
Evet,
Yani şimdi
buradan.
veganlar bana kızmasın ama yani işte bir gün et yiyeceksin böyle hafiften. Ertesi 2-3 gün salata yiyeceksin. Bir şey yapacaksın yani kendine göre. Kendini tanıyacaksın. Değil mi? Böyle şeyler var herhalde. Canan Karatay aksini söylese de hani illa ekmek yemeyin diyor mesela. Ya ne kadar doğru da bilmiyorum şimdi o kısmı ben ama herhalde dengeli beslenince güzel oluyor. O
Ya,
öyle var diyelim.
çünkü her şeyin dengelisi önerilir ya.
Ha bir
Bunun
de
da
şey
dengeli.
var. Burada da başka problem ortaya çıkıyor da onu da yine aynı şekilde sonraki podcastlerde ama o çok ciddi bir problem değil. Şimdiki çok ciddi bir problem. Sonraki keyfi tartışmaya kalmış problemlere geçebilmek için önümüzde çok ciddi bir problem var. O da şu. Bir problem var mı gerçekten? Bu sorunun kendisi bir problem şu an. Bakalım var mı, gerçek mi o problem? Ki gerçek olduğunu söylüyorum ben. Ne diyorum?
Ben de öyle düşünüyorum.
İnsan doğası diye bir şey var kardeşim. Bir, iki bunun büyük sonucu insanların büyük çoğunluğu maldır. Bunu söylemek çok büyük bir söylemek bak. Bu çok fazla şey söylemek demek. Eğer biz bu probleme gerçek bir problem gözüyle bakarsak otomatik olarak insanların büyük çoğunluğunun mal olduğunu ve bunu yapmadığını söylüyoruz. Kendilerine yakışmayan bir hayat yaşadıklarını söylüyoruz. Bunu kim söylüyor felsefe tarihinde? Çok bilindik bir filozof var. Hadi bakalım bu kim?
Kant olabilir mi?
Artık. Ben modernlere gitme diyorum. Sen Kant diyorsun.
Aklıma oydu çünkü. En son geçen sene sınava hazırlanırken felsefe görmüştüm. Onun için felsefe, yani filozof bile aklıma gelmedi. O yüzden böyle bir şey çıktı. Nedir doğrusu?
Sokrates.
Aa,
Evet işte onu diyorum
Sokrates'i de
ben.
bilirsin.
Ne diyordu adam? Sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez, değil mi?
Kesinlikle.
Ha, evet ben bu teoriyi kabul ediyorum.
Yani şey diyorsun. At gözlüklerimizi çıkarmalıyız. Etrafımızda neler olup bitiyor farkına varmalıyız. Ve neler olup bittiğin neden olduğunu da farkına varmalıyız. Bir şeyler oluyor ama neden oluyor?
Evet.
Yani bunların farkına varmalıyız diyorsun açıkçası.
Evet. Birkaç bir
Yani
şey
bir
daha
problem.
eklemelisin. Burada bir zorluk var. Buradaki zorluğu eklemek ister misin?
İsterim de yapamam.
Yani çok güzel eklenme imkanı olan şeyler var. Ben hemen ekleyeyim o
Tamam.
zaman istersen.
Tabii ki.
Bizim az önce senin dediğin şeyi çevremizde milyonlarca insan hayır öyle bir şey yok derken yapmamız gerekiyor. Müthiş zor bir iş.
Böyle tüm dünya karşı sen varsın gibi.
Evet ama öyle de değil. Instagram'dan podcastçiye yazınca cevap veriyor. Hakikaten
Gelecek kaygısı çıkabiliyor.
Valla hakikaten insanların birbirine bulması gerekiyor. Böyle çok konuşması gerekiyor. Bir sürü bir şey yapması gerekiyor. Ve bizden olan 10 kişi karşıdaki 100 bin kişiye bedel gerçekten. Onu çok rahat söyleyebilirim. Bunu şey olarak düşünme. Yani
Anlıyorum ne demek istediğini,
insani,
anlıyorum.
insani değer olarak değil de yani.
Hani biri konuşabiliyorsak, anlaşabiliyorsak, anlaşamadığım hani tüm dünyaya bedel gibi.
Hem öyle hem de biz erdemli yaşadığımız iddiasındayız o 10 kişi. Bu çok önemli bir şey.
Bir tık açabilir miyiz Erdem'i?
Evet şu. İyi bıçak nedir? Söyle bakalım.
İyi bıçak. Mesela ben ne yap? Menemen yapacağım. Menemende ne lazım? Domates lazım, biber lazım. Bu biberi ve domatesi iyi bir şekilde doğrayabilmesi lazım iyi bir bıçağın.
Yani keskin olması gerekiyor.
Keskin, evet. Yani kesebiliyor olması lazım öncelikle.
Evet. İyi insan nedir?
İyi insan.
Bu soru erdemli insan nedir sorusuyla özdeştir. Keskin olmak bıçağın ideal özelliğidir. Bıçağın ideal özelliği yerine gelirse ona iyi deriz. İnsanın ideal özelliği yerine gelirse ona erdemli deriz. Peki nasıl yapacağız bu işi? Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki
Evet.
benim menemen yapmam gerekiyorsa eğer iyi ve keskin bir bıçağa ihtiyacım var. Eğer oğlumu keseceksem, İsmail miydi? Onu keseceksem,
Tam çıkaramadım.
ya şey işte şu koç geliyor
Biliyorum
yukarıdan. Ha,
biliyorum.
işte ya
Adını
o bıçak kötü olursa eğer daha iyi olur çünkü oğlumu kesmez. Yani iyi olur yani. Ben de
çıkaramadım.
Tanrı'ya şunu
Oğlum
söyleyebilirim. Valla babuş görüyorsun yani ben kesecektim bıçak kesmiyor yapacak bir şey yok falan diye. Bu tabii işin esprisi. Bu kötü de dönüşebilir. O zaman iyi herhalde erek var ortada menemen yapmak diye. Biz ona dayanarak bir şeyleri kesme arzumuzdan dolayı önce bir kesme şeyini türetiyoruz. Sonra da kesen nesneye iyi özelliğini yüklüyoruz. İnsan ne için doğuyor? Bunun cevabına otomatik olarak bu dünya bir sınavdır diye veriliyorlar. Ama bu
ben buna inanmıyorum.
akılcı bir argüman değil bu. Bu bir teori. Akılcı olmayan bir teori. Şimdi bizim üstüne konuşabileceğimiz bir şey değil burada. Bu hani sen evet söyle bakalım. Bu dünyanın bir sınav dünyası olduğuna dair kanıtların varmış. Anlat bakalım. Ya bak kötülük diye bir şey var değil mi baba? Bak bunu hayır
Evet.
böyle konuşamazsın bu konuları. Bu konu akılcı, ussal bir konu değil bu. Bunu inanacaksın. Öyle sözler köşkü var biliyorsun muhtemelen.
Biliyorum, biliyorum.
Böyle değil bu konular. O felsefe değil. Felsefenin böyle konularla alakası yok. Bak iki saattir felsefe yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir şeyleri tanımlıyoruz. Hayatımızda neymiş o şey? Bulanıkken alıp onu netleştiriyoruz. Somutlaştırıyoruz.
Örnekler veriyoruz.
Analoji yapıyoruz. Somutlaştırarak somutlaştırma sonucunda elimizde bir tane öge oluyor. O öge sayesinde bunu bok metaforundan yemek metaforuna çevirebiliyoruz. Bunu yapabilmemizi sağlayan şey idea, Platon'un söylediği anlamda. İdeayı kavruyoruz demek ki de başka bir metafora çevirebiliyoruz. Böyle şeyler var demek ki. Onların adı ne? Kavram. Kavramlarla iş yapıyoruz biz. Felsefe bu iş yapıyor. Hiç dinle falan alakası yok. Ha, din kavramını ele alır, onu söyleyeyim. Ama teoloji yapmaz. O başka bir şey. Onu sahur programlarında yaparsın.
Bambaşka. Ya da cami çıkışlarında.
Evet. Şimdi ben akla değer veren bir insan olduğum için felsefe daha çok hoşuma gidiyor. Akla değer vermeyen insanlar yok mu? Var. Çok
Var.
fazla var.
İrrasyonel insanlar.
Tamam öyle de diyebilirsin. Ya mistik olan insanlar var. Akıllı ben ne yapacağım diyor. Akıl benim işime yaramıyor ki diyor. Beni mutlu etmiyor akıl. Ve herif
Yani
mutlu.
ben evet. Zaten genel öyle değil mi? Hep çok düşünen insan mı mutsuz oluyor. Yani biz şey olmalıyız şu an. Benim bir derdim var. Hadi diskoya ya. Boş ver derdi deyip gitsem mutlu olurum. Ama üstüne düşününce mutsuz oluyorum ben şu an.
Senin
Ben ne
bahsettiğin
yapıyorum?
kesim problemden kaçan kesim. O artık iyice yakışıksız bir hareket yapıyor ve acınası bir halde. Yardıma ihtiyacı var. Ben şunu kastetmiştim.
İçte mutlu değil,
Evet,
değil mi?
ben şunu kastetmiştim. Bu
Evet.
soruya cevap vermiş. Benim hayatımdaki ilkeleri neye dayanak alarak cevaplamam gerekiyor? Neye dayanak alarak cevap vereceğim bunlara? Kendi aklımı mı yoksa başka şeyleri mi? Başka şeylere dayanak alacağım diye cevap verenler var. Ben bunu dayanak alacağım. Ne o? Benim şeyim. Benim Tanrım, İsa, ne diyorsan artık işte ona. O ben onu dayanak alacağım diyor ve herif mutlu abi. Neyi aklına getir? Şunu. Yunus Emre kadıydı, gitti, aklı terk etti. Şey oldu, odun taşıdı. Herif mutlu abi. Tekke de mutlu adam. Kendi yaptığı yoğurdu falan yiyor. Yaşantısı güzel görünüyor açıkçası. Hani kendi yaptığın yoğurdu yiyorsun öyle güzel güzel
Afiyet olsun.
besleniyorsun. Ve sade bir yaşantın var yani. Çıkıp o odun kesiyorsun. Bayağı Amiş gibi yaşıyorlar. İyi görünüyor ama yani tercih meselesi. Bundan sonra çok fazla bir şey söyleyemem. Ben orada da duramazdım çünkü. Ben bir şekilde felsefe yapardım. Sonra beni orada öldürürlerdi muhtemelen. Çünkü öyle yapmışlar genelde.
Bu yoğurt niye tatsız falan böyle üzerine koy. Acaba 3 saat beklettiğim için mi böyle? 5 saat beklettim. Güzel güzel. Sen çok seviyorsun Fatih Bey'i ve peşinden de gitmişsin. Bu çok güzel bir şey.
Ya o sürükledi, öyle söyleyeyim.
Çok güzel. Ben de kendi felsefemi bulmaya çalışıyorum diyelim.
Evet.
Yani gastronomi mi yoksa sınava hazırlanıp başka bir bölüm mü? Ben de bunun peşindeyim.
Tamam, kendi felsefemi buldum sözündeki felsefe yanlış kullanıldı ama olsun.
Yani söylemesi ki dinleyenler doğru olduğunu düşünebilirdi ama olmaz.
Ya öyle olunca şey oluyor böyle, felsefe hayata yön veren bir şey. Ben dedim bak, ayakkabı tamircisine ne kadar değer veriyorsan felsefeciye de o kadar vermen gerekiyor. Ki ayakkabı tamircisi değersiz bir şey değil. O da normal bir insan, işte evine para götürecek falan iş yapıyor. Ama o yani. Sen ne dersin? Ben kendi hayatımın anlamını arıyorum. Nasıl mutlu olacağımı arıyorum. Dümdüz Türkçe cümleler işte. Bunlar varken kendi felsefemi arıyorum. Gerek yok. Bu sana özel bir düzeltme değil bu arada. Çok fazla insan şöyle
Tamam.
kullanıyor. Benim hayat felsefeme göre, bu felsefeye göre. Ya öyle bir şey yok kardeşim. Onlar ayakkabı.
Evet. Ben şeyi kastettim zaten. Yani sen kendi felsefeni, ben de mutlu olacağım şeyi söylemeye çalıştım aslında. Yani kendi felsefemi bulmak değil aslında o. Yani ben ne yapmak istediğimi bulmak istiyorum dedim
Evet.
orada. Sayın dinleyenlere de aktarmış olalım.
Sevgili dinleyici.
Tek kişi biliyorum. Sen dinliyorsun.
Neymiş o şeyin özelliği, bir ögesi varmış onun.
Neymiş o?
Ya az önce konuştuk. Az önce bir şey dedik.
Çok şey dedik ya az önce.
Ama içlerinden en önemlisi neydi? İçlerinden çok önemli bir tanesi var.
Şuna çok önemli bir tanesi mi var?
Evet.
Ben şu an böyle kaleme aldım, bir şeyler karalıyorum. O çıkmaz benden şu an.
Tamam.
Onu geç şu an benden.
O zaman ben hemen söyleyivereyim. O şuydu.
Neydi?
İnsana yakışan şeyler var. Bunları akıl yoluyla bulabiliriz. Bir kere aklını kullanmak insana yakışıyor. Dolayısıyla
Tabii ki. Tabii ki.
sen önce bir bakacaksın ne var ne yok, ne yapacağım ben, yani nedir yakışık olan şey. Çünkü insana yakışan şey aklı kullanmak. Akıl ne yapıyor? Dışarıdaki şeyleri değerlendiriyor. Tamam. Yani bir de insanın estetik diye bir şey, olayı var yani. Bu ne biliyor musun? Komple estetik felsefesini özetliyorum. Şu. Güzel eylemek. Bir şeyleri güzel göstermek.
Yani sadece bu
Yani
kadar.
şu an sen öndeki kağıda ne karalıyorsun bilmiyorum ama onun senden bir şey olduğunu dikkat çekerim hemen. Çünkü evrende herhangi bir zamanda şu an senin önünde karaladığın kağıttan bir tane daha olmayacak. Sen sonradan aynısını yapsan da olmayacak. Çünkü zamansal bağlam var arada. Bir tane zaman geçti. O sen onu yaparken. O tekil. Özel, biricik bir şey. Ama güzel değil. Yani muhtemelen yani.
Yani
Anladın mı? Ne yaptığını bilmiyorum da.
hazır önümde daireler
Ha
çizdin.
iyi tamam işte. Ya o güzel değil,
Yani
onu söyleyeyim sana.
evet, güzel değil, gerçekten değil.
Ve güzel bir şeyler var.
Yani biraz daha çalışırsam belki olur.
Vallahi bilmiyorum, orasını sen bileceksin ama şu. Bir şey gördüğümüzde güzel diyoruz buna. Ve ona
Evet.
yöneliyoruz. Böyle bir şey var.
Evet, hitap ediyor gözümüze.
Gözümüzü de
Güzel
bırak.
geliyor.
Bazen eylemler de böyle olabilir. Edebiyat özellikle bunu anlatır. Eylemler, düşünceler, her türlü insanın, öznenin kendisini dışarıda sembolize edişi aslında estetik. Ve bunun güzel olan yönüne sanat diyoruz. Güzel olduğu zaman buna. Bu bir kuram tabii ki, sanat kuramı. Yoksa sanata çirkin şeyler de sanat olabilir diyenler de var. Ben o tarafta değilim. Ben sanatın hepimizin anladığı anlamıyla güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. O taraftayım.
Yani şu an ben de böyle düşündüm. Çirkin bir şey sanat olamaz herhalde.
Herhalde ya.
Yani olmamalı. diye de düşündüm
Ya
şu an. Yani...
herhalde öyledir işte
Ya inşallah öyle.
öyle.
Buradan çirkin sanat yapanlara duyurulur.
Evet.
O yanlış
Ya
kardeşim.
bok gibi
Onu
olmuş
düzgün
kardeşim. Artık sen nasıl anlıyorsan bu cümleyi.
Lütfen bok gibi şeyler yapma ya. İfade edelim sana.
Çok ağır bir saldırı oldu.
Yani yapacak bir şey yok. Yani birinin bunları söylemesi gerekiyordu.
Evet. Şimdi önümüzde bir sürü öge çıktı. Ortalığa bir şeyler döktük.
Evet, bayağı döktük. Önümüz doldu şu anda. Bir masa var ve kolumuz koyacak yer yok.
Evet, bu eğlenceli bir şey çünkü asıl bizi rahatsız eden masanın boşluğuydu.
Kesinlikle onu doldurmak yürek ister. Doldurduk inan. Fazla göz
Bir
güvenli.
sürü pasta var şimdi önümüzde. Onu şey yapacağız artık. Bir tatlarına falan bakacağız. Sonra hangi tür yemeği, hangi tür şekliyle yapmak istediğimizi ömrümüz boyunca o işte uzmanlaşacağız çünkü ona karar vereceğiz. Şu an en
Evet.
azından bunu çizebildik herhalde. Bu ne kadar geçmiş? Aa,
Tabii ki
90
tabii.
dakika olmuş.
Mükemmel. Şu an 89. dakikadayız.
Evet. Bir maç süresini yedik.
Şu sıralar zaten maçlar çok sarmıyor. Gelin bunu dinleyin
Ben
arkadaşlar.
izlemiyorum. Sadece maçların 90 dakika olduğunu bir de arada uzatma olduğunu biliyorum. O kadar.
Evet. Ben geçenlerde derbi izlemiştim. Yani 90 dakikam çöpe gitti diyebilirim.
Ya olur öyle arada ya. Arada abur cubur da yersin.
Aynen tabii ki. Acaba diyorum gol olur mu? Hadi bekleyeyim. Bir yarı daha izleyeyim. Olmuyor. O da çok kötü değil mi? Hani olacak hani son dakika golü falan ama gelmiyor. Bitiyor. Yani elinde ne kaldı? Böyle ortada geçmiş bir maç. Hiçbir gol olmamış, sevinememişsin, hiç keyif alamamışsın. 90 dakika gitmiş.
Valla çok
Yani ne
çok
oldu?
anlayamadığım için katılamıyorum muhabbete. Yani gol olunca benim için bir
Tabii.
şey değişmiyor.
Yani, güzel oluyor gol olunca.
Ha iyi tamam o zaman.
Ben en azından maçları neden seyrederim? Yani gol olsun, rekabet olsun en azından diye. Teşekkürler.
İyi. Toparlamak
Güzel,
istersen
güzel.
bunu toparlayıp yavaş yavaş bitirebiliriz. Sonra başka bölümlerde yapabiliriz.
Tabii ki yaparsak çok hoşnut olurum. Konuşmak güzel. Derdini paylaşmak daha güzel.
Ya en güzeli
Derdine bir çözüm
konuşmak.
bulabilmek daha güzel.
Daha
Öyle mi
bakalım çözüm
diyorsun?
kısmına daha bilmiyorum. Henüz gelmedik gibi görünüyor. Aslında bakarsan hiçbir
Yani
şey
bunun
söylemedik. Enteresan bir şekilde.
kesinlikle böyle lafı dolandırdık gibi gibi gibi. Peki bu şöyle bir şey mi olacak? Mesela Yasin'in gelecek kaygısı bir.
Yok ya
Gelecek
ona da
kaygısı
karar verelim.
iki.
Neye koyayım? Yasin'e gelecek kaygısı koyayım mı?
Olabilir aslında tatlı. Çünkü şu anda gelecek kaygımı söyledim ben. Üstüne sen de onu felsefikleştirdin. Konuştuk. Daha dediğin gibi çözümünü bulamadık.
Evet.
Belki ikinci bölümde, belki üçüncü bölümde, belki de hiç bulamayacağız.
Evet, ben sana bir ipucu vereyim bu noktada.
Tabii ki.
Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Önceki hayatınla kıyasla bakayım bir konuşmadan önce.
Şu an güzel hissediyorum. Daha mutluyum. Konuşmaya başlamadan önceden yani öncekine göre daha heyecanlıyım da diyebilirim. Çünkü yeni bir platform diyelim buna.
Zamansal
Yeni bir
bir tanım
aktivite.
yapma. Zamansal bir tanım yapma. Şunu istiyorum. Konuşmaya
Mutluyum mu diyeyim?
başlamadan önceki hayatını podcast'in bir kısmını siliyormuş gibi sil ve at. Zart diye bir yerin içine doğduğunu düşün. 18 yaşındasın
Tamam.
galiba. 19 yaşında mısın?
Evet. 18.
Tamam. 18 yaşında zart diye bir şeye girmişsin. Rick and Morty izledin mi?
İzledim
Tamam.
ama hepsini değil.
Orada Roy diye bir oyun var biliyor musun? Birinin hayatını yaşıyorsun.
Oraya gelmedim
Aa, onunla
galiba.
gel.
İki sezon falan
Neyse.
izlemiştim.
Zart diye birinin hayatından başlıyorsun tamam mı? Oyun. Yani Rick and Morty'da egzantrik şeyler oluyor ya. Rick
Evet.
Morty'yi bir tane oyun salonuna götürüyor. Orada Roy diye bir oyun var. Roy diye bir herifin hayatını yaşıyorsun oyunda. Ve komple hayatını yaşıyorsun yani. Hakikaten bir ömür sürüyor oyun. Tabii
Wow.
oyunda ölünce bitiyor. Tekrar Morty olarak yaşamaya devam ediyorsun. Hani anladın mı? Böyle
Anladım, çok iyi
egzantrik
anladım.
güzel bir bölüm var. O, öyle bir şey düşün. Zart diye Yasin doğuyorsun. Player 1 Yasin.
Ha, keşke doğmasaydım. Başka seçenek yok mu beyim?
Aa işte güzel, tam güzel kısma geldik şimdi. Çünkü bu soruyu ne sorduruyor sana? Ben sana yeni doğuyorsun diyorum, sen soru soruyorsun bir yerden. Bir dur, önceki yaşantından getiriyorsun sen o soruyu. Bir dur.
Tamam.
Zart diye doğduktan sonra nasıl görünüyor? Şu 90 dakikalık süreden itibaren. Heyecanlı kısmı benim ilgimi çekti.
90 dakikalık süreç bir şeyler aradık. Bir şeylere nasıl desem, üstü kapalıydı bir şeylerin. Mesela diyelim bir kilerdeyiz. Kilerler nasıl olur? Hep böyle kapalı kutular olur, hep yığın olur kullanılmayan eşyalar. Biz o kullanılmayan eşyaların en dibinden böyle başlangıçta başladık, en dibine doğru ayıkladık. Ve bir şey, değerli bir şey arıyoruz orada. Onu bulmaya çalıştık diyelim 90 dakikada. Ve bu keyifliydi, bir şeyleri el uzatmak, onları bulmaya çalışmak keyifliydi.
İyi. Ben sonraki bölümlerde buradan devam edeceğim. Burada bir şey var çünkü. Senin tahmin ettiğim şekilde, beklediğim şekilde gözden kaçırdığın. Onu bir bakalım neymiş o.
Bakalım. Bakalım. Bir sonraki podcast'te.
Tabii. Şey ya, tam bir clickbait adamım ha. Böyle bir sonraki bölüm sonrakinde. Ha, bir haber sayfalarında olur ya, sayfayı değiştir falan.
Aa, çok iğrenç oluyorum onlar ya.
Ben bakmıyorum bile. Sadece öyle bir şey olduğunu biliyorum.
Ben ona denk gelince böyle direkt kapatıyorum
Aynen,
sayfayı. Diyorum Allah
evet.
senin belanı ya. Ya ver ya hiç, yani gösterme. Diyor ki şuraya git. Hadi bundan sonra yaklaştım ben.
Ya götlüğün,
Çekilmez bir
hakikaten
hal alıyor.
götlüğün lüzumu yok ama felsefe biraz öyle bir iş. O yüzden
Evet.
kusura bakmayın. Gerçekten yapacak bir şey yok çünkü zart diye bir şey veremem.
Tabii ki tabii. Konuşa konuşa açılacak.
Mı acaba? Bakalım, bilmiyorum.
Bakalım bakalım nasıl olacak.
İyi, o zaman bitirelim mi?
Zaman kesin. Bir sonraki podcast'te seni
Aynen, bir sonraki
dinleyeyim.
podcast'te.
O zaman görüşmek üzere diyelim.
Tamam, teşekkür ederim.
Sağlıcakla kalın. Ben teşekkür ederim. Bu güzel imkanı, fırsatı sağladığınız için.
Ya millet böyle yaparsa çok müthiş olur abi. Bu clickbait başlıkları koymaya devam edeceğim ben, bakalım. İleride böyle yine olursa.
Az çok da clickbait değil ya.
Ya tabii, dalga
Yani
geçiyorum.
ben alacağım. Tabii ki tabii. Ve bilmiyorum, böyle benim yerimde olan insan çok vardır. Umarım azalır. Yani biri de Spotify'a girip de gelecek kaygısı aratmasın. Yani böyle bir dünyada yaşamak istemezdim herhalde.
Bence azalmaz ama biz çoğalırsak çok eğleniriz. Bu sözümde de bir
Şey mi?
şey var. Bu
Spotify'a
sözümde de bir şey var, onu
gelecek
söyleyeyim.
kaygısı. Tamam, sen not alıyor musun
Yok.
bunları?
Ben teorik olarak bunları bildiğim için sorun olmuyor. Neden bahsettiğimi biliyorum
Ha,
yani.
hayır, şey diyorsun ya, bir sonrakinde
Yok,
bahsedeceğim,
hayır.
bir
Bir
sonrakinde.
teori var, onu devam ettirebiliyorum. Sistematik düşünme diye bir şey. Yani tüm düşünebilecek şeyleri bir anda kafanda hakim olduğunu düşün.
Mükemmel bir şey
Tabii
bu.
canım, çok eğlenceli. Felsefe acayip güzel bir şey.
Çok iyi. Çok memnun
Aha,
oldum.
ben de çok eğlendim
Bu
hakikaten.
felsefik sohbet için bugün en güzel 90 dakikası diyebilirim.
Oo, süper.
Evet, çok
Az sonra 100 dakika
tatlıştı.
olacak, haberin
Tekrardan
olsun. Acele kapatalım
muhtemelen
artık.
buraya gelen biri var, zaten çoktan
Ya
kapatmıştım. Ulan
hakikaten ya,
kapatın
buraya
artık.
geliyorsa artık ciddi bir psikolojik problemi vardır. Yani buraya gelmesinler. Direkt doktora gitmesi lazım.
Tamamdır. Sevgilim atacağım. Bakalım bunlar gelebilecek mi?
Challenge işte. Gelemezsen ayrılıyorum senden.
Bir 5 dakikasını izleyip sonra son 5 dakikasına doğru gelecek, diyecek ki evet, challenge'ı ben kazandım. Ayrılmıyorsun, devam ediyorsun silah diyecek.
Ben de sevgilimi atamayacağım. Çünkü yok. Evet işte, yapacak bir şey yok. Bazen olmuyor.
Aa, olur be, olur.
Valla
Zamanla.
umarım ya. Bilmiyorum artık.
Umarım olur. Sevgili güzel şey.
Aa, buradan güzel bir
Güzel.
selam çekiyorsun anladığım kadarıyla.
Evet. Bir şeyleri paylaşmak çok tatlı buradan da. canıma çok selam söylüyorum. Çok seviyorum onu.
Bunlar çok zor söylemler. Bir erkeğin ağzından duymak çok zor şeyler bunları.
Bilmiyorum, bence çok kolay.
Ya ben biraz şeyim. Ne denir ona? Çekingen.
Olabilir. Evet. Ben artık üçüncü yılımızdayız diyebilirim. O
Oo,
yüzden
müthiş.
geçtik
Ha,
o
iyi iyi.
dönemleri diyebilirim. Evet, görüşmek üzere diyelim. Bu güzel şey için çok teşekkür ederim.